Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Eylül Cuma. Yıl 2022, ay 9, gün 259, Hızır 134.
1444 Hicri, Sefer 20, 1438 Rumi, Eylül 3.
Sıcakların kırılması.
Günün sözü. Dünyada milletler bir apartmanın sakinleri gibi kabul edilir. Eğer bir apartman sakinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına imkan yoktur. 1935 Mustafa Kemal Atatürk.
Günün tarihi. 22 yıl önce bugün, 16 Eylül 2000'de, ressam Şükriye Dikmen İstanbul'da vefat etmişti.
6 yıl önce bugün, 16 Eylül 2016'da ise, sinema oyuncusu, yazar ve eğitimci Tarık Akan, akciğer kanserinden vefat etmişti. Tarık Akan, laiklik, cumhuriyet ve kadın hakları için mücadele ederken Taş Mektep Okulu'nu kurmuştur.
16 Eylül 1982'de, o sırada Batı Beyrut'a kadar ilerlemiş İsrail ordusunun öncülüğü ve desteği altındaki falangistler tarafından işlenen ve Sabra ve Şatila adlı kamplarda yaşamakta olan binlerce Filistinli sivil halkın ölümüyle sonuçlanan ve o zaman İsrail Savunma Bakanı olan Ariel Sharon'a da Sabra Şatila kasabı lakabının takılmasına sebep olan katliam vuku bulmuştu.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı. Haftanın son Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımızı "He ain't heavy, he's my brother." O ağır değil, benim kardeşim o diye söylenen, çevirebileceğimiz önemli bir şarkısıyla açtık. The Hollies grubunun elemanlarından, kurucu elemanlarından Bernie Calvert'ın 16 Eylül 1942'de Lancashire'de, İngiltere'de doğduğunu belirtelim. Yani tam 80 yaşını kutluyoruz onun. The Hollies grubu oldukça önemli bir grup. Britanya'daki rock and roll devriminin tekrar başlamasından sonra, Amerika'dan sonra Beatles'la beraber filan, o da önemli gruplardan bir tanesi. Ve İngiltere'den, bu sefer ama Liverpool'dan değil, Lancashire'den çıkmış bir grup. Ve şarkının sözleri de çok önemli mesajlar içeriyor. Bir iki cümlesini, mısrağını çevirecek olursak, yol önümüzdeki çok uzun, ince bir yol. Dolambaçlı bizi nereye götürür Allah bilir, kim bilir nereye gideceğiz. Ama ben güçlüyüm ve gücüm onu sırtımda taşımaya yeter. Ağır değil o, benim kardeşim o. Onun için de gideceğiz. O, onun iyiliği benim en büyük kaygım. Onun için de istediğin gibi yükünü de taşırım. Oraya ulaşacağız, gideceğimiz yere. Ve kalbim ona olan sevgimle, birbirimize olan duyduğumuz sevgiyle dolu. Neden paylaşmayalım? Uzun ince bir yol bu ve dönüşü yok. Ama yoldayken neden paylaşmayalım diye giden çok önemli bir şarkıydı. He Ain't Heavy, He's My Brother'ı çalarak başladık. Evet, şimdi özetine de geçelim. 2022 Uluslararası Hrant Dink Ödülü Türkiye'den Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na ve Afganistan'dan da Kadınlararası Küresel Dayanışmayla Uluslararası Toplumu Harekete Geçirmek Üzere Yılmadan Çalışan Şehrazad ya da Şaharazad Ekber'in aldığını belirtelim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı da işkencenin, kötü muamelenin olmadığı bir dünyanın ve toplumsal barışın kurulmasına, demokrasinin gelişmesine ve insanlık onurunun korunmasına paha biçilmez katkılar sunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na verildi. Evet, şimdi özetleri de bir gözden geçirelim. Çok parlak durumda olduğumuz söylenemez. Dehşet verici bir haberle açılışımızı yapacağız. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski'nin bizzat açıkladığına göre son gelişmelerde Rusya'dan geri alınan İzyum şehrinde 440'ın üzerinde cesedin bulunduğu büyük bir toplu mezar bulundu. Bu yani tamamen bir insan hakları meselesi olarak ya savaş suçu ve insanlık için suç olup olmayacağı konusunda da Avrupa Birliği Sözcüsü Başkanı Ursula von der Leyen de açıklamış, Rusya'nın yargılanması gerekir şeklinde konuşuyor insanlık suçlarından. Bu bugüne kadar bulunan en büyük toplu mezarmış. Daha önce Buça kentinde de toplu mezar ortaya çıkarılmıştı. Ama bu mezarın işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğu aktarıyorlar. Yani Rusya sivillerin hedef alındığı iddiasını hep reddediyordu. Ama kentteki izlenimlerini aktaran BBC muhabiri Orla Guerin, etrafta tankların, zırhlı araçların olduğunu ama içme suyuyla elektriğin bulunmadığını aktarmış. Yani soru şu, denazifikasyondan kastedilen bu muydu? Bir de sınırlı bir operasyon demişlerdi. Operasyon demişlerdi bu büyük saldırıya, istilaya. Kastedilen bu muydu acaba? Bu ikinci büyük toplu mezar. Vahim bir durum. Ayrıca Ukrayna'nın savaş yüzünden bu buğday rekoltesinin %15 azaldığı, bunun da dünyaya ciddi problem yaratacağı açlıkla ilgili söyleniyor.
Ayrıca dün de vardı, Rus gübresinin de dünya gıda üretimi için çok önemli olduğu, fakat onun da ihracatının yapılmasında ciddi sıkıntılar olduğu söyleniyordu.
Evet, aynen öyle ve devamını da getirecek olursak, Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam, dünyada iklim krizinin ağır bastığı bölgelerde aşırı açlık krizinin baş gösterdiğini, 19 milyon insanın açlıkla baş başa, ölümün eşiğinde olduğunu açıkladı. Dehşet verici bir haber de bu. Ama her şey yolundadır diye de toplantı yapıldı. Sen ondan bahseder misin, bir toplum
gösteri? Evet, bir yemek masası anı vardı. O da Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısında yaşandı. Hemen hemen hepsinin herhalde diktatörlük ya da aşırı otoriter rejimler olduğunu söyleyebiliriz katılanların. Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Şangay İşbirliği Teşkilatı üyesi olmamasına rağmen bir yakınlaşma zaten bir süredir söz konusu Şangay İşbirliği Örgütü ile Türkiye'nin. Oradaki fotoğraflar ilginçti gerçekten. Bir yemek masası diyeceğim ama böyle akşam yemeği gibi de değil, daha çok bir şeyler atıştırıyor gibiler. Etrafında Lukashenko, Putin, Xi Jinping, Erdoğan vesaire sıralanmışlar ve onlarca çeşit.
Belarus Başkanı Lukashenko da orada, değil mi?
Evet tabii. Zaten hemen Putin'in yanında oturuyordu. İkisi yan yanalar. Aliyev de vardı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı. O da Erdoğan'ın hemen yanında oturuyordu. Orada da bir savaş sürdüğünü tabii hemen hatırlatmak lazım. Çin'in Tayvan'la işte biliyorsunuz meselesi var. Rusya Ukrayna'yı işgal etmiş durumda. Yani savaşan çoğu fosil yakıtlardan da gelirlerin, ulusal gelirin büyük bölümünü sağlayan liderler böyle bir araya gelmişti.
Evet.
Dünya bir taraftan işte açlıkla mücadele ederken
Bir
bu
yandan da
devlet
atıştırıyor.
başkanları evet onlarca çeşit yiyeceğin önünde oturup böyle bir poz vermişlerdi, eğleniyorlardı.
Evet, Azerbaycan Ermenistan'la ilgili savaş şartlarından bahsederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Türkiye'den Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in açıklamalarına ilişkin bir konuşma yapmış. Ve Azerbaycan'dan da bahsetmiş. Mitsotakis de gece gelme gündüz gel diyormuş. Bilmiyor mu acaba Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunanistan'ın gündüzü gece olacak. Ve Yunan'ın güvendiği adalara kar yağacak demiş. Yani Türkiye uluslararası anlaşmalara dayanarak gereğini yaparsa savaştan bahsediyor.
Özel operasyon yaparsa yani.
Evet, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır demiş. O da ikinci önemli açıklaması. Her şart ve halükarda yanındadır demiş. Yani gerek yumuşak güç gerekse sert gücü birlikte kullanabilen, son derece başarılı bir şekilde kullanabilen bir Türkiye vardır. Yani Cumhurbaşkanımızın da bu anlamda Semerkant'ta bulunması son derece önemlidir demiş. Soru şu, savaş suçları işlese de mi Azerbaycan, mesela böyle iddialar da var çünkü, o zaman da her şart altında onun yanında mı olacaktır sorusunu da sormadan geçemiyor insan.
Aslında bunun yanıtını BM, Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu vermiş. Bir Suriye raporu hazırlamışlar, 50 sayfalık. Bunun içerisinde Suriye'de yaşanan çatışmalar ve bütün taraf olanların işledikleri savaş suçu ve insanlık suçları yer alıyor. Bunun içerisinde Türkiye'nin de orada bizzat hem askerinin olduğunu hem de desteklediği gruplar olduğunu düşünecek olursak alenen savaş suçları işlemekle bu raporda suçlanmış. Yani
Evet.
Azerbaycan'a gitmeye gerek bile yok bu anlamda.
Evet. İsveç'te özetlere devam edecek olursak yeni hükümetinin lideri neonazilerin kurduğu aşırı sağcı İsveç Demokratları oldu. Magnusson'da başbakan istifa ediyor. Bakalım İsveç'in de yeni karanlık bir döneme girip girmeyeceğini göreceğiz. Britanya'da da tarihin en büyük cenaze törenlerinden biri cereyan ediyor. Ölen kraliçeyi 70 yıllık bir hükümranlıktan sonra tabutunda yatarken görmek isteyenlerin kuyruğu yaklaşık 7,5-8 kilometre olmuş. Tahmini bekleme süresi de en az 8 saat, hatta son gelişmelere göre 9 saate çıkmış. 9 saat bekliyorsunuz tabutu görmek için. Ziyarete gelecek olan otoriter liderler arasında Suudi Veliaht Prensi de, Çin Başkan Yardımcısı da, Mısır'ın Sisi diktatörü de, Katar'ın diktatörü de var. Aile var. Evet, böyle ilginç bir İngiliz demokrasisine, Britanya demokrasisine bir saygı gösterisi var kraliyetine. Bu arada aktivistler Mısır'ın tatil beldesi Şarm El Şeyh'te yapılacak COP27 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi iklim görüşmelerinin ortasında 12 Kasım Cumartesi günü Dünya İklim Adaleti için bir miting çağrısında bulunmuş. Pakistan'ın da en az üçte biri hala sular altında debelenirken iklim tazminatı ve borçların silinmesi için çağrılar da artmaya başlamış durumda ve 17-18 Eylül'de, yani yarın ve öbür gün 10 ülkeden 31 konuşmacı iklim istihdamı konferansına katılıyor. Yani Avrupa Birliği'nin iklim panelinin ağır yeşil badanaya ön ayak olması üzerine o uzmanlar istifalara başlamış durumda. Önemli gelişmeler var. Skandal niteliğinde sayılabilir mi bilmiyorum. Öte yandan da ilginç dayanışma örnekleri de var. Lübnanlılarla Suriyeliler orman yangınlarıyla mücadele için güç birliğine gitmişler. Bu iki ülke aynı toprağın parçaları diyorlar. Farklı bir yaklaşım değil mi?
Evet, hem de aynı zamanda göçmenlerin de, yani Suriyeli göçmenlerin Lübnan'da çok sayıda, nüfusun neredeyse dörtte biri Suriyeli göçmenlerden oluşmuş durumda. Suriyeli göçmenlerin Lübnan'daki orman yangınlarını söndürmek için bu şekilde seferber olması da ayrıca önemli bir gelişme.
Evet. Birleşmiş Milletler'in çok çok önemli bir şey var. Associated Press'ten haber aldık. Ve başka haber kaynaklarında da var. Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın artık bir demokratik ülke olmaktan çıktığını, bu seçimli otokrasinin artık bir tehdit oluşturduğunu karar altına almış. Ve tedbirler, neler yapılabileceği konuşuluyor. Bu da ilginç bir şey. Ve
Associated Press dediniz ama o haberi yapan herhalde kaynak Avrupa, evet, Parlamentosu,
evet,
kararı,
evet,
alan.
Avrupa Parlamentosu, onu da söylemeye çalıştım, evet. Associated Press'ten Avrupa Parlamentosu'nun kararını, çeşitli yerler, çeşitli kaynaklarda var, evet. Yani bu artık bir tehdit oluşturuyor demokrasi için diyorlar Macaristan. Oldukça ilginç, Avrupa Birliği üyesi. Şeyde, Boğaziçi Üniversitesi'de Profesör Tuna Tuğcu'yu 3 ay daha görevinden uzaklaştırmış durumda. Bunu da söyleyelim. Devam ediyor yani Boğaziçi Üniversitesi'ndeki.
Evet, buna karşı tepkiler de var tabii. 29 bölüm ve 3 enstitüden akademisyenler bu kararı tepki göstermişler bir açıklamayla.
Evet, tepkiler de devam ediyor. Ve son olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nden 15 bin sağlık çalışanının Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük grevinde yaptıktan sonra göreve döndükleri ama sorunların devam etmekte olduğu da söyleniyordu.
Evet, demir yol işçileri de bir yandan greve hazırlanıyorlar, eylemler düzenliyorlar. Amerika'da Starbucks'ta zincirlerde sendika örgütlenmesi var. İlginç bir böyle sınıf kalkışması var aslında.
Evet, çeşitli ülkelerde ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri ve
Britanya'da, evet.
İki büyük, Batı'nın iki büyük devi diyelim.
Kraliçe sağ olsun, gerçi artık sağ değil ama bütün grevler bu sebeple durdurulmuştu. Bunların da haberini vermiştik ki neden böyle davranıyor sendikalar tam belli değil ama aslında çok ciddi bir sınıf hareketliliği varken işte ne derler, milli yas sebebiyle ertelediler grevleri.
Evet, hepsi de ertelendi. Peki şimdi tarihte bugüne bir göz atalım kısaca.
Tabii. 1953 yılında bugün ilk sinemaskop film gösterimi New York'ta gerçekleştirilmiş. Sinemaskop 1953 ile 1967 yılları arasında kullanılmış olan bir geniş perde sinema formatı diye geçiyor. 1950'li yıllarda henüz renklenmediği halde hızla yaygınlaşan televizyona kaptırılmış olan seyircinin sinema salonlarına geri döndürülebilmesi için geniş perde gibi yeni ve göz alıcı teknolojilere gereksinim doğmuş. Sinemaskop, Hollywood'un televizyona karşı açtığı savaşta deniyor, kullandığı ilk silahlardan birisiydi diye geçiyor.
Ben de şunu hatırlatayım o zaman, yani çok gecikmeksizin Türkiye'de de bu sinemaskop perdeler, geniş perdeler Türkiye'de de başta mesela Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması olmak üzere birçok yerde gündeme gelmişti. Yani Türkiye her zaman olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyordu. Ta o zamanlardan, yanlış hatırlamıyorsam aynı yıllar olacak. Neyse, daha fazla uğraştırmayayım. Yaşım açığa çıkacak.
Daha öncesinde nasıldı acaba? Ben hiç geniş olmayan perde diye bilmiyorum zaten.
Bilmiyorsun tabii işte. 1953'ten önce yoktu öyle bir şey. Küçücük perdelerdeydi. Evet, 1973'te bugünse Devrimci sanatçı, müzisyen, şarkıcı Victor Jara, Pinochet darbesinin ardından Şili'nin Santiago stadyumunda katledildi. Victor Jara, Güney Amerika'da Nueva Canción, yani yeni şarkı akımının en önemli temsilcilerinden biri. İlk albümünü 1966'da, yani öldürülmeden sadece 7 yıl önce yapmıştı. Kısa müzik yaşamı içinde politik şarkılarıyla büyük bir üne kavuşmuştu. Allende'nin seçim kampanyası için Venceremos, Biz Kazanacağız şarkısının bir uyarlamasını da yapmıştı. Pinochet darbesinin ardından binlerce yoldaşı gibi Şili Ulusal Stadyumuna götürülmüştü. Şili'deki Pravda muhabiri o zamanki Vladimir Çernişev, 40 yaşında öldürülen Hara'nın son anlarını şöyle anlatıyor. Victor Jara dudaklarında şarkıyla öldü. Onu yanından hiç ayırmadığı yoldaşı gitarıyla birlikte stadyuma getirdiler ve o şarkı söylemeye başladı. Öbür tutuklular gardiyanların ateş açma tehdidine rağmen melodiye eşlik etmeye başladılar. Sonra bir subayın emriyle askerler Victor'un ellerini kırdılar. Artık gitar çalmıyordu ama zayıf bir sesle şarkı söylemeyi sürdürdü. Bir dipçikle kafasını parçaladılar ve diğer tutuklulara ibret olsun diye ellerini kesip tribünlerin önüne astılar. Hara'nın parmakları kırıldıktan sonra ayağa kalkıp birkaç bin kişilik stadyumdaki yoldaşlarıyla beraber Unidad Popular, Halk Cephesi marşı söylediği de anlatılır. Öldürülmesinin 30. yıl dönümünde katledildiği Şili Ulusal Stadyumu'nun adı Victor Jara Stadyumu olarak değiştirilmişti. Evet, tarihte bugünümüzde böyle. Şimdi dönelim tekrar haberlerimize. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Türkiye'de dün şey yaptık. İnsan Hakları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Afganistan'dan Şaharzad Ekber 2022 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye'den de İnsan Hakları Vakfı ile beraber Şaharzad Akbar'ın olduğunu söyleyelim. Ekber diye de okunmak mümkün belki. Dün akşam 20 ile 21.30 saatleri arasında çevrim içi bir törenle sahiplerini buldu. Ve ödülü işkencenin ve kötü muamelenin olmadığı bir dünyanın ve toplumsal barışın tesisine, demokrasinin gelişmesine ve insanlık onurunun korunmasına paha biçilmez katkılar sunan Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Afganistan'da eğitim, ifade, örgütlenme, toplanma ve seyahat özgürlüklerine sert sınırlamalar getirilen kadınların ve kız çocukların seslerini bütün dünyaya duyurmak, ülkesinde hakim olan cinsiyetçi ayrımcılığa son vermek ve bu vahim kadın hakları krizi karşısında kadınlar arası küresel dayanışmayla uluslararası toplumu harekete geçirmek üzere yılmadan çalışan Şaharzad Akbar aldı. Evet, 23,5 Hrant Dink hafıza mekanına ev sahipliği yapıyor. İpek Bilgin Türkçe, Tuğrul Tülek de İngilizce dilde sunuculuğunu üstlendiği törende. Vakıf adına izleyicilere hoş geldiniz mesajını da Ödül Komitesi Başkanı Ahmet İnsel, Profesör Ahmet İnsel iletti. Ahmet İnsel izleyicileri bu gece ülkemizde demokrasi mücadelesinin güçlenmesine, toplumda daha fazla kök salmasına ve tahakkümcü irade ve güçlerin demokratik yöntemlerle etkisiz bırakılmalarına inancımızı sizlerle paylaşmak istiyorum sözleriyle karşıladı. Törenin açış konuşmasını yargıç ve insan hakları aktivisti L.B. Zaks yaptı. Umuda ve dayanışmaya dair yaptığı konuşmayı, bu ödül törenleri sadece insan hakları konusunda özel ve kayda değer bir şeyler yapmış kişileri seçmek için değil, en derin karanlıklarda bile ışıl ışıl yanan o küçük alevi canlı tutmak içindir sözleriyle de sona erdirdi. Yani
Evet,
çok...
Nazım Hikmet'in hapishane şiirlerini de kendisi hapishanedeyken okuduğunu hatta anlattı. Türkiye gözünde hep Nazım'ın gözünden bir ülkeydi diye bahsediyordu. Ve konuşmasında sadece insan hakları konusunda özel ve kayda değer bir şeyler yapmış kişileri seçmek için değil, en derin karanlıklarda bile ışıl ışıl yanan o küçük alevi canlı tutmak içindir bu ödül töreni diye bir konuşma yaptı. Güzel bir konuşmaydı.
Evet, 2022 yılının Işıklar gösterilmiş. Bu arada Işıklar Ödülü veriliyor. Bu yılın ışıkları arasında Meksika'dan Afganistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Polonya'ya, Rusya'dan Brezilya'ya, insan hakları, cinsiyetçilik, ekonomik adaletsizlik, iklim krizi, savaş karşıtlığı gibi pek çok konuda yaptıklarıyla insanlara ve insanlığa ilham veren kişiler ve girişimler yer alıyor. Özel müzik performansları da var. Melike Şahin'in Adana Ağdı yorumu ve Barabar'ın seslendirdiği, Hrant Dink'in de severek dinlediği halk şarkısı O Yar Gelir ilk kez dinleyicilerle buluşmuş. Gecede Gaye Su Akyol'un güçlü performansının yanı sıra yakın komşu Ermenistan'dan farklı türde melodiler yer alıyor. Öyle bir grup var. Arto Tunç Boyacıyan'ın danışmanlığında bir araya gelen sanatçılardan Artyom Manukyan, New Grey ve High Violin Quartet orada konser veriyorlar. Ve Metin Bakkalcı da ödül sahibi Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına konuşma yapmış. Özel çalışma alanımız olan işkence ve diğer ağır ciddi insan hakları ihlallerinin son bulacağı bir ortam yaratma amacıyla çalışmalarımızı kuvvetlendiriyoruz ve öyle ki temel amacımız işkencesiz bir dünya hayalini gerçekleştirip bizim gibi kurumlara ihtiyacın kalmadığı bir ortam yaratmak ve dolayısıyla kendi varlığımızı sonlandırmaktır diyor. Ve bu sözlerle insan hakları ihlallerine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtiyor. Şahrizat Akbar da ödül sahibi. Küresel feminist hareketi ve insan hakları hareketini de Afgan halkıyla dayanışmaya çağırıyoruz demiş. Taliban'ın kadın düşmanlığını normalleştirmemeye çağırıyoruz. Sahadaki Afgan kadınların ekmek, iş, özgürlük ve tüm insan hakları için seslerini ve taleplerini yüksek sesle tekrar etmeye çağırıyoruz diyorlar. Evet, böyle bir şey vardı. Bread and Puppet İstanbul Bienalinde de gösteri yapacak. O da devasa kuklalarıyla ve hazırladıkları sahnelerle izleyenleri bambaşka diyarlara götüren grubun gösterilerine de 14-17 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak katılabileceğini de insanlara duyurmak istedik. New York'ta ta 1962'de bundan 50 yıl önce, yarım yüzyıl önce New York'ta Peter Schumann tarafından kurulmuş protest sanatın önemli temsilcilerinden grup, sanatın sokakta ve herkesin ulaşabileceği şekilde var olması gerektiğini unutmuyor. Bienal kapsamında atölyeler düzenliyor. İstanbul'da da kukla sanatını sokağa taşıyor. Festival havası taşıyan yürüyüşler de gösterilerin bir parçası. Türkiye'nin önde gelen karagöz ustası Cengiz Özdek de çöp canavarı oyunuyla eşlik edecekmiş. Kuklacılık, sokak performansları ve eylemcilik sergisi de Bienal kapsamında Barınhan'da olacak. Onu da 14-17 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak katılabileceğinizi de söyleyelim.
İstanbul Bienalinin yarın başlayacağını da bu vesileyle duyurmuş olalım. 3 ay sürecek. Yarın başlıyor ve Açık Radyo'da katılımcılardan, sanatçılardan demek mümkün herhalde bir tanesi olacak etkinlikleriyle.
Evet, açık hava stüdyosu kurduk ve bunun çok kapsamlı Açık Radyo'nun 28 yıla neredeyse varan sözlü yani hem sözel hem de görsel tarihinden de kanıtlar şeyler var, belgeler olacak orada. Birçok sanatsal heykeller Açık Radyo'ya armağan edilmiş heykeller var. Açık Radyo'nun aldığı ödüller hepsinden bahsedip çeşitli şeylerden de dünya çapındaki uluslararası aktivistlerle, düşünürlerle, siyasetçilerle yaptığımız söyleşilerden kesitler de var ve
Belgesel de var.
efendim
Belgeseli de var Açık
belgesel
Radyo'nun.
de var, evet, Açık Radyo'nun belgeseli de var. Bayağı ciddi bir katılımda bulunmaya çalışacağız orada da işte. Yayınladığımız kitaplardan bazıları bulunacak, orada görülecek. Böyle bir şey, 2 ay boyunca orada da hazır bulunacağız. Bunu yarın Açık Deniz programında da özel bir program yapmaya çalışacağız. Beysun Gökçin'in konukları olacağız ve anlatacağız Açık Radyo'nun Biennale'deki durumunu. Onu da saat 1'de bir söyleyelim, cumartesi günü Beysun Gökçe'nin Açık Deniz programında. Evet, şimdi burada çok önemli bir şeyden bahsediyoruz, savaş barış şeyinden, ama arayı açmadan bir şey yapalım, ara verelim. Ondan sonra da toplu mezarlardan filan bahsedeceğiz.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 9.35, hatta 36 oldu galiba. Evet, ve tekrar beraberiz. Özellikle günün en önemli haberlerinden biri, hatta bütün dünya çapında en önemli haberlerden bir tanesi, Ukrayna'da kitlesel bir mezar bulundu. En az 440 cesedin bulunduğu Harkiv bölgesinin güneyinde yer alan İzyum şehrinde, bağlantı yollarının kesişme noktası olmasıyla stratejik öneme sahip olan bir şehir. Ve Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'dan geri alınan bu İzyum'da toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Yani 24 Şubat'ta başlamıştı 7 ay önce. Günler sonra savaştan Rus kuvvetleri şehrin doğu yakasını ele geçirmişti. Günlerce süren çatışmaların ardından şehri ikiye ayıran Don Nehri'nin batısında kalan kısmı da Rus güçlerinin kontrolüne geçmişti. İşte bu ay Rus güçlerine yönelik başlatılan karşı saldırı oldu. Birkaç günden beri vermeye çalışıyoruz. Hafta başından beri Ukrayna kuvvetleri yeniden şehrin kontrolünü sağlamış durumdalar ve Rusya'da 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Rus kuvvetlerinin daha önceden ele geçirilen İzyum'dan çekildiğini de duyurmuştu, teyit etmişti, doğrulamıştı yani genellikle.
Evet, taktiksel geri çekilme diye anlatıyor Rusya.
Taktik geri çekilme. Evet, ama yani inanılmaz, BBC'de bir 2 saat önce gelen bir habere bakacak olursak, Harkov, BBC'ye mülakat veren, demeç veren Harkov bölgesi polis müdürü ya da Harkiv, Volodymyr Timoshenko, mezarda 400'ün üzerinde ceset olduğunu değerlendirildiğini söylemiş. Cesetlerin bugün, yani cuma günü çıkarılmaya başlayacağını söylenmiş, başlanacağını. Ve Ruslar ayrıldıkları her yerde geride ölüm bırakıyor demiş. Zelenski de bu suçların cezasız kalmaması gerektiğini söylüyor. Yani Ukrayna lideri zaten çarşamba günü, 2 gün önce bu kentteki askerleri ziyaret etmişti. Reuters'ın haberine göre toplu mezarda 440'ın üzerinde ceset bulunmuş. Tam rakam belli değil. Ama ölüm nedenini belirlemek için inceleme daha yapılmamış. Bölge emniyetten Serhiy Bolbino söylemiş. Ve bazılarının hava saldırısı ve top ateşiyle öldüğünün göründüğünü söylemiş. Bulunan en büyük toplu mezar deniyor. Daha önce Buça kentinde de toplu mezar ortaya çıkarılmıştı. Hatırlayacaksınız, üzerinde durmuştu. Bu işgalden kurtarılan bir kentteki en büyük mezar olduğunu aktarıyorlar. Tabii bazı şehirlerde tamamen ortadan kalktı. Onu da söyleyelim. Yani öyle şehirler artık kalmadı. Ve kentteki izlenimlerini de aktaran BBC muhabiri Orla Garin, etrafta tanklar, zırhlı araçlar var ama içme suyu yok, elektrik yok diyor. Yani daha çok tuhaf bir durum. Hızla çekilmesinin izlerine de kent çevresinde rastlandığını bildirmiş. Yani sınırlı bir operasyon diye başlatıldı ama bir insanlık suçu, savaş suçu olduğu gibi insanın aklına gelmeyen kalmıyor bunun. Ve denazifikasyon demişlerdi, Nazilerden arındırma. Bunların Naziler dönemini aratmayacak güçte katliamlar olduğunu da söylemeliyiz yani.
Tabii hem toplu katliamlar var hem de mobil krematoryumlardan da söz ediliyor. Bu artık iddia olmayı geçti. Zaten 2014'ten beri bu Kırım ve diğer bölgelerde süren çatışmalar, özellikle Kırım'da kullanıldığı zaten söyleniyordu. Gazetelerde de yer alıyordu. Şu anda da benzer şekilde kullanıldığı söyleniyor. Bir de bunun yanı sıra toplu mezarlar var.
Evet,
Krematoryumların yetmediği
evet.
durumlarda.
Demin sözünü ettik, evet, yani Associated Press'ten bazı gazeteciler Perşembe günü, yani dün, İzyum dışında bir ormanda görmüşler. Yani ağaçların altında yüzlerce mezarlık görmüşler Associated Press muhabirleri, ve basit fotoğraflarını da çekmişler. Basit tahtadan haçlar var. Çoğunun üzerinde sadece numara konmuş. Yani bundan daha net olarak sembolize eden ne olabilir insanlık suçunu? Daha büyük bir mezarın üzerinde de bir tek mezarda sadece 17 Ukrayna askerinin bulunduğunu söylüyorlar. Ya yani metal detektörler kullanılıyor. Herhangi bir patlayıcı madde var mı diye. O Ukrayna Bakanlığından bir yetkili Oleg Kotenko da, bunu da şeyden Guardian gazetesinden okumak mümkün. Rus askerleri sosyal medyaya bazı göndermelerde bulunmuşlar. 17'den o mezarda, mesela bir tek mezarda 17'den fazla cesedin bulunduğu haberi var. Yani hatta yani Oleg Kotenko demiş ki, daha henüz saymadık ama 25, belki de 30 şey olabilir demişler.
Tek çukurun içinde yani.
Evet, bir tek mezarın içinde. İzyum sakinlerinden Sergey Gorodko da diyor ki, yani yüzlerce cesedin arasında çocuklar da vardı. Rusların bu saldırısı, bir apartmana yapılan saldırısında düzinelerce yetişkin ve çocuk da bulunduğunu söylemişler. Kendi ellerimle çıkardım demiş bizzat bu şeylerin, yığıntının arasından. Yani binlerce Rus askeri İzyum'u hafta sonunda terk etti ve Rusya'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Yani insan ne yapacağını şaşırıyor. Senin katıldığını söyledin, yani bütün yetkililerin katıldığını söylediği toplantıda katılan şey ne demiş? Putin ne demiş? Bak, bu konuda bir şey söylemiş mi?
Bu konuda söylememiş ama ilginç bir gelişme şuydu. Şangay İşbirliği Teşkilatı'nda Putin, Çin Başkanı Xi Jinping'in Ukrayna konusundaki endişelerini kendisine ilettiğini söylemiş. Ama bu endişelerin ne olduğunu söylemedi. Çin acaba neyden endişe duruyor? İnsan hakları ihlalleri desek, Uygurlar konusunda kendilerinin de ciddi bir insan hakları sorunları vardı. Başka herhalde endişeleri olsa gerek.
Jenositten bahsediyor canım, yani.
Evet. Dolayısıyla muhtemelen bundan endişe etmemiştir.
Evet. Yani
Kaybetmesinden endişe ediyor olabilir ama.
evet, yani Reuters ve Associated Press'in haberine de okumaya devam edecek olursak, düzinelerce İzyum'un merkezinde, İzyum kentinin merkezinde apartman binaları darma duman edilmiş, bombalanmış ve öylesine bir yıkıntı var ki, bu savaşın zaten çok sert şeyleri var. Bu savaşın en sert şeylerinden bir tanesi burada olmuş ve en az 1.000 kişinin öldüğü biliniyordu. Ukraynalı yetkililer öyle söylemişlerdi. Yani biraz önce sözünü etmeye çalıştığım Mariupol şehri zaten tarihten silindi. Yok artık öyle bir sahil şehri meşhur. Yaşamıyor, hiçbir şey yaşamıyor içinde, ne insan ne hayvan ne canlı var. Bakalım tekrar kurulacak mı kurulmayacak mı, ama bu şenlikler, şunlar bunlar arasında, ağır bombardımanlar arasında, dünyanın ilk defa bu yeniden ele geçirilmesinden sonra gözler önüne şey yapıldı. Halbuki Rusya ısrarla söylüyor, sivil ya da herhangi bir şekilde sivillere saldırmadığını ve savaş suçu işlemediğini ısrarla söylüyor, ama durum pek öyle gözükmüyor. Yani stratejik öneminde kayboldu. Yani böyle bir durum var. Yani savaşın 205. gününü geride bırakırken böyle bir toplu mezarlar var. Ayrıca Avrupa Birliği şefi Ursula von der Leyen, Rus Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçlarından dolayı gitmesi gerektiğini ve Putin'in bu savaşı kaybetmesi gerektiğini ve eylemlerinin bedelini ödemesi gerektiğini söylemiş. Net, sert bir dil kullanmış. Benim için o önemli olan budur demiş. Bunu da Alman gazetesi Bild'in televizyon kanalına söylemiş dün. Ve tabii Ukrayna'nın en önemli, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'nın %15'i tahıl depolamasının kapasitesinin %15 azaldığı gibi, %15 küçük gibi gözükebilir ama müthiş bir etkisi olacağı belirtiliyor. Dünyanın en büyük beslenme, gıda destekleyicilerinden, besleyicilerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin desteklediği Conflict Observatory diye bir şey var, kuruluş var, çatışma gözlemevi. Rusların 6,5 milyon tona yakın, 6,24 milyon ton yiyecek kapasitesi, depolama kapasitesi ni el koyduklarını söylemiş Ukrayna'da ve bu da bir savaş suçu sayılabilir mi bilemiyorum. 2,25 milyon ton da Ukraynalıların ellerinde bulunan kapasitenin 2,5 milyona yakın tonu da yıkılmış olduğunu, tahrip edilmiş, imha edilmiş hatta olduğunu söyleyebiliriz. Ajans France Presse'in haberi de bu ve yani sonuç olarak çiftçiler bitmiş ellerindeki şey ve yeni şey için, yeni ürün için, özellikle de kış buğdayı için nasıl bir hazırlık yapacakları belli değil. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz yani.
Şu ana kadar 100 ile 200 kadar gemi, tahıl taşıyan gemi çıktı Ukrayna'dan. Bunların dünyadaki gıda krizini ve gıda fiyatlarının daki yükselişi durduramadığını aslında şu ana kadar gördük. Bir de bunun üstüne gübre meselesi var. Yani yeni dönemde ekilecek olan tarlalarda gübre kullanılması gerekiyor ve bunda da Rusya en büyük gübre satıcılarından bir tanesiymiş. Rusya'nın gübresine de bu sefer ihtiyacı varmış. Dünyanın bu gıda krizinin daha da kötüleşmemesi için, ama eğer gübrelere ulaşılamazsa deniyordu dünkü haberde, önümüzdeki dönem gıda krizi daha da büyük bir sorun olacak.
Evet, tam da bu noktada işte Guardian'dan Fiona Harvey'in çevre muhabiri Harvey'in önemli bir haberi var. Yani hem savaş durumları hem de onun da ötesinde başlıca sorun yaratan bu küresel iklim krizi yüzünden aşırı açlık diye tabir edilen durumlar, ki fotoğraflara genç annelerin elindeki küçücük çocukların bir deri bir kemik kalmış bile olduğu söylenemeyecek. Yüzlerindeki ifadenin de sadece ıstırapla, acıyla ifade edilebileceği, tanımlanabileceği fotoğraflardan da görülüyor. Muazzam bir açlık krizi var. Yani ağlayamayan bilecek de, ağlamaya bile gücü yetmeyen çocuklardan bahsediyoruz. Aşırı açlık böyle bir şey. Yani Oxfam işte dünyadaki iklim hotspot diyorlar. Yani en büyük şeylerin, problemin bulunduğu yerde dünyanın durumu, açlık durumunu, yani kuraklık, seller, aşırı hava olayları, fırtınalar ve diğer aşırı hava olaylarından etkilenen 10 yeri incelemişler ve son 6 yıl içinde, burası buradaki şeye bir dikkat rica edeyim, rakama, son 6 yıl içinde 2'ye katlanmış. En az 2'ye katlandığı söyleniyor. Yani bu ülkeler, inceleme altına alınan incelemelerde bulunan ülkelerden 48 milyon insanın şu anda akut açlık çektiğini Bu 2016'daysa, yani bundan 5 sene, 6 sene kadar önce 21 milyondu. Şimdi 48 milyona çıkmış. İki katından fazlasına çıkmış durumda. Ve bunlardan 18 milyonu ise tamamen açlıktan ölmek üzere olduğunu söylemişler. Bu rapor daha dün yayınlandı, Oxfam raporu. 10 ülkeden adlarını da verelim hemen. Somali, Haiti, Cibuti, Kenya, Nijer, Afganistan, Guatemala, Madagaskar, Burkina Faso ve Zimbabwe. Yani büyük kısmı Afrika'da ama aynı zamanda Haiti gibi okyanus ülkeleri var. Ve Somali, Kenya, Nijer gibi Afrika ülkeleri var. Guatemala gibi Latin Amerika ülkeleri var. Asya'dan da işte Afganistan, Madagaskar gibi ülkeler var. Yani üç kıtada en az söyleyebiliyoruz ve aşırı hava olaylarının mahvettiği yerler Pakistan'ı sık sık söylüyoruz zaten. Oradaki durumun daha 6 ay devam edeceği de belirtiliyor. Ve Oxfam International'ın yürütme direktörü Gabriela Boucher şunu söylemiş: İklim değişikliği artık böyle tık tık eden, tiktakları duyulan bir saatli bomba filan olmaktan çıktı demiş. Bence günün sözü de olabilir. İklim değişikliği artık bir tiktak eden saatli bomba değil, gözümüzün önünde patlıyor demiş. Aşırı hava durumları, yani kuraklıklar, hortumlar ve seller 5 kat arttı son yarım yüzyıl içinde. Çok, 5 kat daha sık ve daha ölümcül olmaya başladı. Yani tabii şeye de demin değindiğimiz şeyi de devam edelim haberde. Konuyu sürdürmeye çalışalım. Küresel ısıtma diyelim ona. Hız kazandıkça fosil yakıt şirketleri de daha büyük, muazzam karlar elde etmeye devam ettiler. Bu da insanlığın en büyük yıkıcı alayı olsa gerek, trajedilerinden. Trajikomedi diyebileceğim ama komedi lafını diyeyim varmıyor lafını söylemeye. Yani Rusya'nın Ukrayna'yı istilasından sonra fosil yakıt şirketlerinin karları Birleşmiş Milletler'in 49 milyar dolarlık bu yılın insani yardım talebini sadece 18 gün içinde doldurabileceği, sadece 18 gün içinde petrol şirketlerinin, gaz şirketlerinin karlarıyla bu yardımın sağlanabileceği söyleniyor. Bir, yani çok acayip değil mi? Şimdi COP27, Birleşmiş Milletler İklim konuşmaları, görüşmeleri var Mısır'da, Şarm el Şeyh'te. Orada çok daha sert, sera gazlarına yol açan salımların çok daha sert kesilmesi gerekiyor. Ve zengin ülkelerde finansman, bir türlü ödemedikleri tazminat, zarar ziyan giderimini yapmaları isteneceklermiş. Ama bunun hemen arkasından bu haberi ne zaman versek bir de amma söylemek, amma demek zorunda kalıyoruz. Önde gelen pek çok insanın görüşmeler konusunda fazla umut beslemediğini görüyoruz. Başta tabii Mısır'ın durumu var. Yani olacak iş değil yani. Aslında büyük bir beyaz badana değil, yeşil badana var. Her tarafı yalanlarla süslemekteler. Şeyde de zaten Mısır'ın diktatörü de El-Sisi de bizde yok öyle bir engelleme falan yok demiş. Şey,
Şüphesiz.
bastırmıyoruz o şeyleri falan demiş. Fakat öyle değil. Yani özellikle Oxfam'ın başkanı Boucher diye okunuyor galiba. Zengin ülkelerin, kirletici ülkelerin liderleri sözlerini muhakkak, vaatlerini tutmak zorundalar, taahhütlerini yerine getirmek ve işte loss and damage dedikleri zarar ziyan mekanizmalarını ve adaptasyon iklim için yapmak zorundalar. Özellikle de dünyanın, kürenin yoksul kesiminde, yoksul güney denen kesiminde çok trajik şeylere yol açılmaması için durumlara açlık başta olmak üzere bunların hemen sözlerin tutulması gerektiğini ve özellikle de kendisi daha önce de hem enerji hem de gıda şirketlerinin, devlerinin büyük yüksek vergilendirmelerle bu kârlarının kısıtlanmasını ve bunun yardımların açlara gönderilmesini istemişti. Çünkü gıda fiyatları da muazzam yükseldi. Ondan da kâr ettiler.
Tabii mesela bu hafta Avrupa Birliği şöyle bir karar alma konusunda ilerliyor. Bunu da Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen açıklamıştı. Avrupa Birliği içerisindeki enerji şirketlerinin yüksek kârlarını sınırlandırma, buradan vergi almayı şu anda konuşuyorlar. Eğer bu taslak geçecek olursa yılda 140 milyar euro Avrupa Birliği para kazanabilecekmiş. Yani bütçe elde edecek. Birleşmiş Milletler'in bütün dünyadaki insani yardım için çağrısı ne demiştiniz? 40 milyar dolardı değil mi?
Evet.
Yani
daha önceki şey mi?
Yardım çağrısı, küresel işte açlıkla mücadele.
Yardım etmeleri için mi? Bir de şeydi, daha ta Kopenhag'dan beri, 2006'dan beri aslında şey yapılan 100 milyar dolarlık
o ayrı
gerekiyordu her yıl ama onun da hiç esamesi bile okunmuyor. Bir de böyle bir şey var, onu sızacaklar mı, bu senin söylediğin rakamı bilmiyorum. Ama yani
ikisine de yetiyor zaten. Yani 100 milyar doların hepsini de buradan verebiliyorsunuz. Yoksul ülkelere yıllık iklim, işte loss and damage parası. Ayrıca 40 milyar geriye, tam işte 40 milyar euro daha kalıyor. Onunla da Birleşmiş Milletler'in insani yardım bütçesini çıkarabiliyorsunuz.
Yani çok tuhaf rakamlar var aslında. Yani bu Oxfam raporuna biraz daha yakından bakıldığı zaman çok ciddi şekilde kuraklık çeken birçoğu Afrika'da, Somali en kötüsünü, 1 milyon insan kaçmak zorunda. Kenya'da 2,5 milyon hayvan ölmüş. İnek, dana vesaire ve koyun kuzu. 2,5 milyon insana yakın, 2 milyon 400 bin insan da aç geziyor. Nijer ülkesinde %40 düşmüş tarım üretimi, tahıl üretimi aşırı hava yüzünden. 2,5 milyondan fazla insan, 2 milyon 600 bin insan akut aç, yani her an ölme durumunda. Ve ayrıca da çölleşme var Burkina Faso'da ve 3,5 milyon insana yakın kişinin şeyde geçtiği, açlık, akut açlık içinde olduğu söyleniyor. Yani durum bir felaket durumda. Bunları konuşmaya tabii ki devam edeceğiz. Şimdi sizin öneye bağlanmak üzere yayından kopalım.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Merhabalar.
Günaydın, merhaba, nasılsınız?
Günaydın.
Günaydın.
Bizler de iyisiniz.
Arkadan seslerimiz de gelmeye başladı tabii ki.
Günaydın dedi resmen.
Günaydın.
Evet.
Dudu.
Evet. Yok, Dudu'nun sesi çıkmıyor. Bu daha başka bir şey. Bir de bir bao var, bao'muz var. Onun şeyi, ya yaptığı yaramazlıklardan, evet.
Tamam, ona da selam söylüyoruz. Bugün konumuzda neler var?
Bugün yok. Vallahi işte Yunanistan'la olan tabii ki çok hoş hallerimiz var her zamanki gibi. Bir gece ansızın gelebiliriz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiiriyle bir anlamda literatüre giren ve ölümsüzleşen bu yeni bir devreye girdik artık. Gerçi Erdoğan bunları söylüyordu. Yani benzer sert şeyler söylüyordu ama bu sefer İlk defa bu kadar çok fazla aslında gündeme gelmesi söz konusu. Bu kadar sert. 2020 yazından beri ilk defa bu kadar sert her şey. Ve tekrardan da acaba bir sıcak çatışma ihtimali, tıpkı 2020 yazında hep bunları tartışıyorduk, oldu, olacak, olur mu vesaire gibi. Şimdi o noktaya tekrar gittiğimizi görüyoruz. Bu da tabii çok düşündürücü ve sarsıcı. Çünkü bu sefer iki tarafın da, mesela Serhat Güvenç'in, özellikle sevgili hocam, Serhat Güvenç'in de Medyascope'da bir yazısı vardı. Çok da güzel bir yazı. Ve Yunanistan ve Türkiye'nin aslında yıllar içinde, işte Kardak krizi olsun, 95-96'daki daha öncesinde işte yaşanan krizler olsun, hep bir aslında angajmanla sorunları çözen bir anlayış geliştirdiğini söylüyordu. Şimdi fark eden şey bu bence, yani bana kalırsa, tamam bu angajman, anlaşma, karşılıklı anlayış, karşılıklı birbirinin kırmızı çizgilerini anlama ve bilme diplomatik olarak durumu var. Taraflar birbirini idare edebiliyorlar büyük ölçüde. Fakat o kırmızı çizgilerin de bir gün nerede nasıl patlayacağı, ne olacağı ve tarafların bu sefer birbirine o angajman kuralları çerçevesi gerçekten birbirlerinin nerede duracağını tahayyül edememesi, tam nabızlarını tutamaması gibi bir durumda olabilir. Onun için işte bir bakmışız bu sefer bir gece ansızın o gelmiş, bu gitmiş, veyahut da bir şekilde ansızın gelen giden olmasa da, öyle bir çok planlı programlı bir şey olmasa da, birdenbire bir çatışma patlak vermiş. Bir şey olmuş. Bir beklenmedik durum söz konusu olmuş.
Evet, yani ben de şeyi ekleyeyim izninle. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yaptığı bir açıklama var. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in açıklamalarına ilişkin olarak. O da gece gelme gündüz gel diyormuş diye bir, yine Mısra'ya benzer bir şey vermiş. Bir şarkıdan bir dize gibi. Bilmiyorum, evet. Acaba Türkiye'de Türkiye Ege'de tepkisini gösterdiğinde zaten Yunanistan'ın gündüzü gece olacak diye bir metaforik yaklaşım.
Ay ay ay. Ve ağrılar basıyor. Evet. Artık bu.
Türkiye'de de her şartta da Azerbaycan'ın yanındadır diye de başka bir ilavede bulunmuş. Yani savaş suçları işlese de mi yanında olacak mı sorusunu da bize sordurmadı değil doğrusu.
Ne desem boş. Hakikaten bir taraftan işte hiç beklemediğimiz bir çatışma. Hiç beklemediğimiz derken, tam işte orada barış görüşmeleri oluyor, birazcık işler yoluna giriyor derken, Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaklaşık 500 kişinin günler içinde hayatını kaybettiği bir sıcak hal yaşıyoruz. İşte işler birdenbire çok kolay çığırından çıkabiliyor. Mesele de bu zaten.
Evet.
Tamam, karşılıklı Yunanistan, Türkiye birbirini tanıyor ve diplomaside bir üslup geliştirmiş olabilir ama bunun nereye kadar gideceğini de bilemeyiz. Tabii şimdi burada iç politika malzemesi olarak kullanılıyor diye çok konuştuk, bunu söyledik. Söylemeye devam ediyoruz ama sadece Yunanistan değil, işte mesela bu Suriye meselesi de vardı elbette. Suriye bir askeri operasyon gerçekleştirilir mi diye konuşuyorduk ki şimdi orada bambaşka şeyler çıkıyor. Meğersem Hakan Fidan, MİT Başkanı Hakan Fidan Suriyeli mevkidaşıyla bir süredir görüşüyormuş, defalarca görüşmüş. Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberinle bunu öğrendik. Ve onun arkasından tabii ki işte bir yıl içinde de, bu arada yeni öğrendiğimiz başka bir şey de, Suriyeli muhaliflerin terk etmesi konusu. Bu yılın sonuna kadar Suriyeli muhalifler Türkiye'yi terk edecekler. Onlara o ultimatum verildi diye. Şimdi yani haberler.
Burada söz konusu olan milyonlarca
Suriyeli muhalifin, evet haklısınız, tanımı biraz geniş olabiliyor tabii. Evet. Şimdi Suriyeli muhalif tabii ki herhalde MİT'in de çok iyi tanıdığı bir takım başka, ben onu hani resmi olarak daha muhalif olarak faaliyet gösterenler örgütlü biçimde olarak aldım ama tabii bunun içine hemen herkesi koyabilirsiniz. Ama her halükarda ne olursa olsun bir operasyon yapmadan, herhangi bir operasyona girişmeden, askeri operasyona, böyle bir işte seçim öncesi dönemde mültecileri göndeririz, Türkiye'deki Suriyelileri daha doğrusu göndeririz Ve bu tabii genişletilerek mülteciler gönderilecek, sınır dışı ediyoruz toplu olarak işte bakın vesaire gibi bir durumlar söz konusu olabilir. Bir yandan işte tabii ki bu arada Amerika'da da çok enteresan haller yaşandı, bildiğiniz gibi yaşanıyor. Orada da programımızın favorilerinden Cumhuriyetçilerin işte Florida'daki yıldızı, Florida valisi Ron DeSantis'in geçen politikalarıyla orada da sınırı geçen işte göçmenler, yasa dışı göçmenler, izinsiz göçmenler, belgesiz göçmenler diyelim. Topluca bu sefer demokratların hakim olduğu eyaletlere doğru süpürülüyorlar.
Evet. Bu hatırlarsınız Türkiye'de de yaşanıyordu. İller arasında. Hatta İller İstanbul'da arasında. İlçeler arasında.
Evet, evet, evet, evet. Yani burada işte madem işte ona oy veriyorsunuz, buyurun gönderiyoruz gibi.
Tabii CHP'li belediyelerin ilçelerinden alınıp AKP'li ilçelere göndermek gibi mesela şeyler oluyordu. İller arasında da benzer durumlar olabiliyordu. Partiler
her zaman olduğu gibi işte mucidi aslında Türkiye. Türkiye'nin vallahi hakikaten müthiş bir
yaratıcı
bir var. Her konuda.
Tabii terörle mücadele ve göçmenlerle mücadelede gerçekten öncülük ediyor. Dünya literatürüne bir dizi katkısı var.
Yok bence daha bu konular Türkiye'de yeni başlıyor. Terörle mücadele değil de o konuda engin evet çalışmalar var. Ama bu özellikle göçmen meselesi bence bu seçime gittiğimiz dönemde mülteciler konusu çok gündemimizde olacak. Çok daha fazla konuşuyor olacağız. Ve aslında partilerin de yavaş yavaş bu konuda mutabakatı oluşuyor. Yani kalsın diyen parti de yok. Veyahut da işte bu konuyu aslında bu kadar insanı sınır dışı etmek imkansız veya çok zor veya vesaire. Ya hakikaten yapabileceklerini düşünüyorlar mı? Ben Suriyelileri yıllardır burada da yaşayan doğanlar var. Nasıl yapacaklar? Pek bilemiyorum. Hakikaten mesela böyle bir devlet projesi olarak da böyle bir şey mi var nedir gerçekten hayal edebilirler mi çok emin de değilim. Ama işte o beklenti tabii toplumda yükseldikçe gerçekliği olabilirliği ne olursa olsun daha da bu sefer tahammülsüzlük artacak tabii. Çünkü insanlarda bir beklenti oluşacak işte 2023'e kadar gidecekler işte şu tarihe kadar gidecekler. Vesaire 2023'e kadar artık tabii imkansız da 2023'te neyse işte bunlar olmayınca bu sefer gerçekleştirilmeyince daha da büyük toplumsal patlamalar yaşanacak aslında. Ve Yunanistan ve Türkiye arasındaki sorunlardan bahsediyoruz ama tabii iki tarafında Yunanistan'ın Türkiye'ye doğru geri püskürttüğü, Türkiye'nin de geri ittiği bir adeta orada mülteci savaşı yaşanıyordu.
Evet daha dün müydü? Belki gün müydü? Evet. Hatırlayamadım ama 7 kişinin botlarda geri itilme sırasında hayatını kaybettiği göçmenlerin Yunanistan tarafından geri itilirken haberi vardı.
Ya bu itme ve süpürme işi aslında dünya genelinde zaten bütün mültecilik, göçmenlik meselesine yönelik uygulanan durum. Bu artık bir pratik haline geldi. Dünyada istisnası yok gibi. İşte Amerika'da bahsettiğimiz durumda Ron DeSantis'in uygulamaya koyduğu ki tekrar hatırlatalım kendisi başkanlık yarışının önümüzdeki yıllarda en büyük Trump'la beraber yıldızlarından olabilir. Trump olmazsa Ron DeSantis ihtimali çok yüksek.
Trump'ın karşısına çıkacak yani. Hazır olsun Trump'ın hışmına uğramaya.
Ya şimdi gözler tamamen Trump'ta olduğu için onu bir şekilde sistem elimine edebilirse bile işte bir sürü şimdi gerçekten başı belaya giriyor bu kendi işte rezidansı, yazlık rezidansı, golf oynama mekanı, Mar-a-Lago'daki işte belgeler dolayısıyla o konuda ve işte bu onun dışında tabii 6 Ocak bütün bu temsilciler meclisi ve senato baskınları konusunda oralarda da başı belada. Bir şekilde kanun çerçevesinde Trump'ın adaylığı belki engellenebilir. Veyahut da hakikaten bir şekilde Cumhuriyetçilerin onu şu ara bırakmaya hiç niyeti yok gibi gözüküyor ama Cumhuriyetçiler tam tersi. Bu arada enteresan bir şekilde onu da vurgulayalım. Trump'ı bırakan cumhuriyetçiler veyahut da Trump'ı silmeye çalışan cumhuriyetçiler kendileri siliniyorlar. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de daha önceki programlarda bahsettik. Liz Cheney. Cheney hanedanının varisi Liz Cheney'yi itti gitti. Şey yaptı bir anlamda, Trump sildi. Trump'a karşı çıkıyor olması siyasetin neredeyse dışına itecek o noktaya geldi. Ama onun dışında Trump'a karşı çıkmış, bu özellikle 6 Ocak konusunda veya başka zamanlarda bütün cumhuriyetçiler yavaş yavaş bu işte Kasımlara, bu seçim dönemine, ara seçimler dönemine giderken yapılan, şimdiye kadar yapılan yarışlarda saf dışı bırakılıyor.
Kendileri de çekiliyorlar çünkü ciddi ölüm tehditleri de alıyorlar.
Tabii,
yani
tabii.
Yani bu paramiliter gruplar Trump etrafındaki çok ciddi ihanetle tabii. Suçluyor, ölümle tehdit ediyor ailelerini, kendi evini biliyoruz falan diye böyle bir korkunç bir basınçla karşı karşıya kalıyorlar.
Tabii tabii. Ya bunlar hakikaten de önümüzdeki dönem için ciddi soru işaretleri. Amerika bir şekilde kendini sistemi içinde idare eder diye düşünüyoruz ama hakikaten Ron DeSantis gibi bir ismin geliyor olması nerelere götürür dünyayı ve Amerika'yı bilemeyeceğim. Bu arada tabii ki dünyanın öbür tarafında, öbür tarafı değil, Türkiye'nin de içinde olduğu bir parçasında Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın, İşbirliği Örgütü'nün toplantısı gerçekleşiyor. İran'da malum üye olacak. Zaten 2021'de bunun kararı çıkmıştı ama artık imzası da atılıyor. İran'da artık bir parçası Şangay İşbirliği Örgütü'nün. Ve tabii ki Hindistan da bu arada gözlemci statüsünde orada. Bu da çok önemli bir şey. Yani Hindistan'ın Modi'nin oluyor olması vesaire. Aslında tam da Ukrayna Savaşı'nın bu döneminde Rusya kaybederken bir yandan sahada kaybediyor ama Şangay İşbirliği Örgütü'nün de toplantısı şimdiye kadar yapılmış en yıldızlı toplantı oluyor bu örgütün kendi tarihinde. Bu açıdan dünya tarihinde de herhalde bütün bu dengeler, uluslararası ilişkiler dengeleri bakımından farklı bir noktaya gidiyoruz. Ve tabii ki bu arada bu toplantıda uzun zamandır beklenen Rusya ve Çin liderinin, Vladimir Putin ile Xi Jinping'in görüşmesi gerçekleşti. Ki bu görüşme beklendiği kadar da öyle, işte birbirlerine dayanışmalarını gösterdiler vesaire diye üzerine konuşuluyor Türkiye'de özellikle, ama o kadar da değil. Aslında içindeki nüanslara baktığımızda bir kere Xi Jinping'in neredeyse en son görüştüğü liderlerden bir tanesi oldu Putin, bu teşkilatın üyeleriyle olan görüşmeler hepsini neredeyse tamamladıktan sonra bir karşısına çıktı Putin'in. Ve onun ötesinde de tabii ki şimdiye kadar dediğim gibi hep bunlar daha perde arkasında kaldı ama Çin'in Ukrayna'nın işgaliyle ilgili hem bir yandan işte bunu işgal olarak adlandırıp Rusya'yı kınamaktan çekinmeleri söz konusu. Ama öte yandan da bir destek vermeleri vesaire söz konusu asla değil. Şimdiye kadar hep bir arka perdeden sessiz sessiz gittiler ve Putin de hatta Çin'in çekincelerini bu konuda anladıklarını dile getirdi. Putin'in bile bir nevi itirafı oldu. Tabii öte yandan tabii askeri tatbikatlar yapıyorlar. İki lider tam buluşmadan önce o askeri tatbikatlar başladı vesaire, işte ticaretleri gelişiyor. Böyle şeyler var ama dediğim gibi yani Çin'de o ticareti önceleyen ve herhangi bir şekilde işte uluslararası ilişkilerde çatışmadan, başka türlü çatışarak daha doğrusu savaşarak değil de başka türlü çatışmalarla bütün de kendi gücünü ortaya koymayı daha da önemsediğini gösterdi bütün bu aslında tavrında. Ve zaten Amerika ile ve Avrupa ile de daha da fazla ilişkilerinin belki zaten Amerika ile kurtarılır tarafı olduğunu pek düşünmüyorlar belki çok iyiye gideceğini vesaire, ama hiç olmazsa özellikle Avrupa ile daha da kötüye gitmemesi için orada Rusya'nın yanında da böyle çok açık tavırlar alınmadı. Bu da önemli bir nokta. Tabii Türkiye'nin bu arada Şangay İşbirliği Örgütü'yle ilişkileri, işte bu gözlemci statüsü vesaire. Tabii bu arada bir zamanlar Amerika'nın da gözlemci olmak üzere başvurduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla sadece Türkiye'ye özgü bir şey aslında durum değil. Bu işte şey, gözlemci statüsü ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün aslında giderek daha gözde hale geliyor olması herhalde Türkiye'nin de uluslararası ilişkilerinde daha konuşacağımız bir şey. Bunu tabii, daha biraz erken konuşmaya başladık Türkiye'de ama zamanı şimdi gibi gözüküyor.
İran'da işte dün Tahran yönetimi temsilcileri tam üyelik konusunda taahhüt belgesi imzalamış Şangay İşbirliği Örgütü'yle.
Evet.
Genişleyen bir durum söz konusu yani Şangay İşbirliği Örgütü açısından bakılacak olursa. Hem de Lukashenko'nun da orada olması, Erdoğan'ın orada olması yani üye olmayan ülkelerin temsilcilerinin de olması böyle bir yakınlaşma alameti diyelim.
Tabii tabii ya bu arada tabii ben bir hata yaptım. Hindistan ve Pakistan katılmışlardı. 2017'de olması lazım. Yani ben Modi'nin gitmesini beklemediğim için orada bir an bir hata yaptım. Modi gitmeyebilirdi. Daha bu Batı İttifakı çerçevesinde yer aldığını daha gösterir bir harekette bulunabilirdi. Ama asıl Rusya'nın yanında dış politika izleyen veyahut da Batı'yı bu anlamda yalnız bırakan Çin'den çok Hindistan oldu. Ve ilginç şekilde, beklenmedik belki şekilde. Ve tabii Türkiye'nin de son bu, en son Erdoğan'ın Balkanlar ziyaretinde giderek daha fazla Rusya'ya, tam da Rusya kaybederken ilginç şekilde, daha destek olan, Rusya'yı anladığımızı Türkiye olarak, niye bu işlere giriştiğini, niye bunları yaptığını anladığımızı işaretlerini veren açıklamalarda bulundu. Bu da tabii ki aslında önümüzdeki dönemde biraz böyle Ukrayna ile zaten işte bütün bu silah angajmanları var, işte altyapı anlaşması, bütün bu inşaat daha doğrusu Ukrayna'nın bir kere savaş bittikten sonra inşaat, bütün bu yeniden inşasının Türkiye'de önce olacağı şekilde gerçekleşeceği anlaşması vesaire, bütün bunlar yapıldı. İşte bu noktada tabii Rusya ile de ekonomik ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyor Türkiye ve Rusya'dan gelecek olan kaynaklar. Hep bunu işte zaten ekonomik çerçevede konuşuyoruz. Türkiye'nin eksiye gitmiş olan hazinesinde birden kasaya bir yerlerden bir paralar geliyor. Bunun kaynaklarından bir tanesinin de işte Körfez ülkeleriyle beraber Rusya olduğu söyleniyor. Fakat bu işte nereye gidebilir? Hani bu ne kadar açıkları kapatabilir? İşte bir 55 milyon milyar dolar vesaire. Bütün bunlar işte önümüzdeki kışın aslında enerji faturası tabii ki bir. Rusya'ya bir takım, Rusya'dan para gelmese bile, Rusya'nın ya da çok ciddi kaynaklar gelmese bile bir kere Rusya'ya yapılması gereken ödemeler olacak. Türkiye'de enerji sıkıntısı yaşamaması için bir kere Rusya hoş tutulmaya çalışılıyor. Tabii gelen kaynaklar mümkün olabilir. Hep bunlar opak konular olduğu için, spekülasyonlar üzerinden gittiği için tam bilemiyoruz. Ancak bütün bu durumlarda aslında bir şekilde Rusya ile artık ilişkileri de kötüleştirmemesi gerekiyor Türkiye'nin. O dönüm noktasına geldik. Suriye ile ilgili tabii ki bu bahsettiğimiz Suriyelilerin geri yollanması projesi veya neyse işte Suriye ile tekrar aranın düzeltilmesi projesinde de Rusya kilit ülke. Onun için orayı da çok fazla gücendirmemek lazım. Bir idare ediyor olmak lazım. Şimdi işte Erdoğan'ın özellikle Balkanlar ziyaretinde zaten bunun işte söylemlerinin fazlasıyla gerçekleştirildiğini gördük. Şimdi tabii ki Şangay İşbirliği Örgütü'nün de tabii ki toplantısında Putin-Erdoğan zirvesiyle de herhalde bu iyice taçlandırılacak.
Evet. Peki bu şeyde Macaristan yok muydu bu zirvede?
İkisi kalmış doğru.
Yok, bizim Türk işbirliği şeyimiz var ya. Orada Türkiye ülkeler. Ki o da işte aslında mesela Şangay İşbirliği Örgütü'ne ters düşen bir şey. O daha önceleri de konuştuk, bu Türk kökenli ülkeler birliği, Türk Keneşi toplantısı. Şimdi onun da adı değişti gerçi. Ama o da mesela aslında ne Rusya'nın ne de Çin'in çok seveceği projeler değil.
Şu anda Hindistan'ın
durumlar değil.
Hindistan Türkiye değil, oradan olacak.
Hindistan, hayır zaten işte Şangay İşbirliği Örgütü'nün toplantısı bir anlamda gerçekten farklı, ilk defa. Yani şimdiye kadar bu blok oluştu, oluşacak. İşte böyle bir Avrasya bloğu vesaire deniyordu. Ama bence bundan önceki bütün toplantılar veya bu yapının geçirdiği yıllar içinde 1996'dan beri evrim vesairenin ötesinde bu ilk defa gerçek bir gövde gösterisi yaptıkları toplantı. Bir Avrasya bloku oluşuyorsa, varsa neyse, ilk defa bence bunu somut Ukrayna Savaşı ile ironik biçimde de, ki Rusya da evet kaybederken ortaya çıktığını görüyoruz.
Evet, toplu mezarlar açığa çıkarken bir yandan. Peki bir de demin bir pas attım ama artık girebiliriz topa.
Ha tabii ki.
Macaristan.
O paslar çoktan gol oldu ya, evet hakikaten. Çünkü Macaristan'ın kalesine, demokrasi kalesine goller epey saydırıldı Viktor Orban tarafından. Kendisi de biliyorsunuz zaten futbol meraklısı. Çok çılgın vaziyette. Hatırlatmamıza da gerek yok herhalde. Kendi kasabasına, ilk yani kökenlerinin olduğu kasabaya da koskoca bir stadyum yaptırdığını biliyoruz zaten. Neyse, şimdi bu artık Macaristan Avrupa Parlamentosu tarafından resmen demokrasi olmadığına yönelik bir oylamayla şereflendirildi. Bundan sonra durum nereye gider? Şimdi Avrupa Parlamentosu tabii ki aslında bu tür kararların diyelim politik ilk adımların atıldığı yer. Bundan sonra Avrupa Parlamentosu'nda bir kere böyle bir şu an yaptırım yok, şu an bir uygulama yok. Ama bu bir kere orada içtihata girdikten sonra bir anlamda işte Avrupa'nın milletvekilleri tarafından onaylandıktan sonra sonraki adım bunun yavaş yavaş derken önümüzdeki diyelim ki bir yıllık süreçte, birkaç yıllık süreçte Macaristan'a karşı politikalar şeklinde diğer Avrupa kurumları tarafından benimsenmesi söz konusu. Ve işte o zaman yaptırımlar tabii gelecek.
Evet, Macaristan'da
bir muhalefet kalmadı.
Evet, seçimli otokrasi demişler ya Avrupa Parlamentosu'nda bu kadar net ifadelerin kullanılması çok sık rastlanan bir şey değil belki. Yani Avrupa Birliği'nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiğine ve artık demokratik olarak yönetilmediğine, hatta bir tehdit oluştuğuna dair de haberler var. Yani çeşitli yerlerden, T24'ten, BBC'den, Gazete Duvar'dan görmek mümkün. Yani Avrupa Birliği'nin değerlerini sistemik olarak tehdit ettiği gibi bir ifade kullanıyor. Artık demokratik olarak yönetilmediğine. Gerçi bağlayıcılık taşımıyor ama önemli. Yani 433'te lehte oy almış. Sadece 123 aleyhte ve 28'de çekimser oyla kabul edilmiş durumda. İlginç bir durum yani bu da, değil mi?
Tabii ilginç bir durum. Dediğim gibi önümüzdeki yıllarda bu işlerin nereye gideceği bakımından bir kere çok önemli bir durum. Ve onun ötesinde de tabii ki bütün bu Ukrayna'daki savaş döneminde Avrupa'dan çok farklı bir politika yürütüyor Viktor Orban. Ya orada işte bütün bu ambargoların delinerek vesaire Rusya'dan işte enerji ticareti, Rusya'yla enerji ticaretinin devam etmesi, Rusya'nın yatırımlarının aynı şekilde hız kesmemesi ve açıkça bu savaşın bir anlamda Macaristan'ın destekçisi olması durumları var. Destekçisi olması derken yani Avrupa'nın geri kalanından çok çok farklı bir tavır alıyor. Yani gerçi söylemde biz nötr kalmalıyız, savaşın içinde olmamalıyız gibi şeyler söyleniyor ama baktığımızda aslında kesinlikle Avrupa politikasının bir parçası değil Macaristan. Ne ekonomik olarak ne siyasi olarak. Ve bunu da içeriye, kendi iç kamuoylarına Viktor Orban çok çok çok iyi satmış vaziyette. İşte yani bütün Avrupa önümüzdeki kış bunu çok yaşayacağız. Yani önümüzdeki kış bütün Avrupa politikası açısından çok çok çok ilginç bir kış olacak gerçekten. İşte malum İsviçre'de ki tedbirler işte tencerenin kapağını kapatmadan suyu kaynatmayından duş yaparken beraber yapmaya çalışana kadar vesaire gitti işler. Ama gerçekten bu enerji krizi yaşanırken Avrupa'yı çok değiştirip dönüştürecek siyaseten, sosyolojik olarak ve birçok bakımlardan. Bir yandan işte bakıyoruz İsveç seçimlerinde de aşırı sağ popülistler, eski neonazi kökenli popülistler ciddi şekilde belirleyici rol üstlenecek biçimde çıktılar seçimlerden. Ya bütün bunlar nereye gidiyoruz diye de düşündürüyor Avrupa'da. Avrupa belki işte bu krizler ve aslında zorlayıcı dönüşüm sürecinden daha güçlenerek, farklı bir şeye evrilerek çıkacak. Ama onun içinde de Macaristan olmayabilir mesela.
Evet, ama işte şimdi o zaman da eski bir Magic Magyars diye de bilinen altın dönemi futbolda. Şimdi
evet.
Viktor Orban'ın da meraklısı olduğunu söyledin. Bir dönemde dünyanın en iyi altın takımı vardı.
Evet.
İşte Ferenc Puşkaş'ın, evet. Altın, evet. Kapı Şandor Koçiş'in falan bulundu. Bir tek Türkiye'ye yenilmişlerdi. İstanbul'da.
Evet. Evet.
O yüzden ne olacağını merakla bekliyorum durumu, ama yani bütün dünyanın gidişatı açısından da önemli bir karar bence bu.
Tabii önemli, dediğim gibi Avrupa Birliği'nin bir kere bu öncü rotası Avrupa Parlamentosu'nda belirleniyor. Bu tabii ki maddi yaptırımlara gidecek. Avrupa'nın fonlarını giderek daha budaması, kesmesi ve bir kopuşu da tetikleyebilir. Orban şimdiye kadar o kopuşu çok da böyle, o kontrollü gerilim hikayesi var ya Yunanistan ve Türkiye'nin arasında. O kontrollü gerilimi bir yandan Orban da Avrupa Birliği ile Macaristan arasında sürdürüyordu. Ama işte programın başında bahsettiğimiz gibi o kontrollü gerilimlerin bir gün nerede kontrolden çıkacağı hiç belli olmaz. Yunanistan-Türkiye arasında da Macaristan ve Avrupa Birliği arasında aslında bunu yaşıyoruz ve bunun soru işaretleri var önümüzde.
Evet, çok merakla takip edeceğiz tabii durumlarını. Galiba tabii. Artık bitiriyoruz, son dakikaya girdik. Evet, eklemek istediğim bir şey var mı?
Bu hakikaten Şangay İşbirliği Örgütü'nün bu toplantısını bence dikkatli izleyelim. Dediğim gibi yani Rusya'nın yenilgisi gene de her şeye rağmen yeni bir dünyanın öte tarafında, bir yandan işte Asya Pasifik'te Quad olsun, Amerika'nın oluşturmaya çalıştığı vesaire, böyle yeni yapılar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Ama dünyanın o taraflarında hakikaten güç dengeleri böyle ilginç şekillenebilir. Mesela işte Hindistan'ın mesela hepsinin ortasında olduğu da bir şey, durum ortaya çıkıyor, portre. Yani Hindistan hepsinin batı tarafında da var, Avrasya tarafında da var. Bunlar ilginç.
Evet. Peki, çok teşekkür ederim sizin. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor.
Evet, geldim tekrar.
Merhaba Alp, günaydın.
Günaydın.
Evet, bugünkü spor programında neyle başlıyoruz?
Şöyle, Roger Federer konuşacağız elbette. Biraz da Fatih Terim belgeseli, ama önce bir basketbolun takibini yapalım. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın sonuna geldik artık. 2 hafta konuştuk. Bir Türkiye nerede bitirdi, ona bir değinelim. Yani biraz da beklenildiği üzere Türkiye 2. turda Fransa'ya elendi, ama çok ucu ucuna kaçan bir galibiyet oldu açıkçası. 2. tur maçında. Yani bitime 12 saniye kala Türkiye 2 sayı öndeydi. İki faul atış hakkı vardı ve topu kenara oyuna sokuyordu. Serbest atışlar kaçtığı gibi topu kaptırdı Türkiye ve sonra Fransa beraberliği sağladı. Uzatmada da iki sayıyla gelen bir mağlubiyet var. Doğrusu böyle kaybetmek can sıkıcı ama önceki hafta konuştuğumuz gibi yani bahanelerle, türlü bahanelerle falan geçiştirilen ve doğru düz hesabı verilmeyen bir Avrupa Şampiyonası serüveni oldu Türkiye için. Normalde böyle bir turnuvadan sonra hele hedef madalya deyip 2-3 basamak altta kaldıktan sonra milli takım koçu durumları bir açıklama yaparlar, bir hesap verirler. Niye böyle oldu, niye olmadı? Tabii buradan hiç eser yok. Yani tam Türkiye modeli. Biz ne olup bittiğini muhtemelen şöyle 3 ay sonra bir basın toplantısı olur. Ya işte öyle olmuştu falan diye öğreniriz. Bayağı bir hesap sorulması gereken durum var. Ama işte milli takım koçu da öyle bir şahsiyet ki Ergin Ataman. Birisi tepki gösterip eleştiri gösterdi mi? Yani bizzat onu bastıran bir kişi yani tam.
Kızıyor değil mi?
Tabii hemen şey ediyor yani. Halbuki ya bu görevdeki kişiler aynı siyasetteki gibi. Yani tek medyada tek ilişkileri zaten hesap vermek olmalı. Tepki göstermek falan değil. Yani öyle bir görev. Ya da o göreve gelmeyeceksiniz. O olabilir. Ama yani sizin tek işiniz hesap vermek medyaya. O bunu dedi, bu bunu dedi. Tabii ki diyecek. Maalesef bu alışkanlık Türkiye'de siyasette kaybolduğu gibi işte sporda da benzer bir durumdayız.
Evet, tek adamlar her yerde.
Evet, birazdan belki
takım yönetmeyi sizden öğrenecek değiliz diye.
Maalesef evet, çok güzel hatırlattın. Aynen öyle. Şampiyonun sonunda da yarı final aşamasına geldik. İşte bugün yarı final maçları var. Sürpriz bir turnuva oldu tabii. Yani benim favori gördüğüm Yunanistan dahil, Sırbistan, Slovenya 3 büyük takım elendiler yarı finale gelmeden. İspanya, Almanya, Fransa, Polonya yarı finalleri var. Turnuva öncesi herhalde pek fazla kişi tahmin etmezdi. Şu ana kadar oynadığı oyun ve performans, hırs artı ev sahibi olma avantajıyla bu dörtlüden Almanya çıkarsa şaşırmayacağım açıkçası şampiyon olarak. 1993'te yine ev sahibi oldukları bir Avrupa Şampiyonası'nda zafere ulaşmışlardı. Çok sürpriz bir şekilde. Bu sefer de bir benzerini görebiliriz. Yoksa birçok kişi gibi ben de tahminlerimde daha yarı final maçları oynanmadan yanıldım açıkçası.
30 yılın arasından bir büyük sürpriz daha olabilir diyorsun.
Gerçekten öyle. Neredeyse 30 yıl olmuş. Çok acayip.
Evet.
Acayip. Peki. Eurobasket'i burada kapatıyorum. İstiyorsanız Federer'e geçelim. Tam işte
ama bir dakika istersen önce tek adam demişken oradan bir başka tek adamın serüvenine, dizisine geçelim. Belki daha iyi Fatih Terim'in.
Peki evet doğru öyle bağlayalım güzel evet. Öyle bağlayalım. Şimdi herhalde ben uzaktayım ama İstanbul'da değil mi böyle billboardlar vesaire her yerde reklamları da var yanılmıyorsam.
Yalnız bu billboardlar değil. Hı-hı. Binaların bütün böyle 5 katlı binanın bütün yüzünde reklamı görünüyor.
Ha, giydirme de yapmışlar yani öyle kocaman kocaman.
Evet, anladım. Devasa.
Tamam ben uzaktan onu göremiyorum ama sırf bugün konuşabilmek için dün çıktıktan sonra 4 bölümü de izledim açıkçası. Büyük bir sabır göstererek. Çünkü yani daha ilk bölümde evet. Sıkıldım. Onu söylemem lazım.
Teşekkür ederiz.
Evet yani
raportörlük durumundan dolayı.
Evet bu şey olmasa hakikaten bugün konuşmayı düşünmesem muhtemelen ilk bölümde bırakırdım. Sıkıldım yani. Şimdi bu Netflix, Amazon'un böyle authorize mi diyeyim nasıl diyeyim yani içeriden yaptığı yani belgesel ismini verdiği ama yani takımla ya da mevzubahis kişiyle anlaşarak yaptığı programların diyeyim bir sıkıntısı var tabii. Yani böyle o kişinin ya da kulübün, takımın, kurumun istemediği geçmişte kalan böyle bir çok sorunlu olay varsa onlar hiç belgeselde yer almıyor programda.
Hmm.
Bu tabii bir sıkıntı yani belgesel dediğimiz şey de aslında değil mi yani bir dediğim geçmişte yer alan bir sorununa mutlaka değinmesi lazım. Onları mesela hiç görmüyoruz, olmamış gibi davranılıyor. Yani bir Fatih Terim belgeseli de buna tam bir örnek olmuş. Ya yani tartışmalı ne varsa hiçbirini ya, görmüyoruz.
Hakikat bu sonrası dönemin o anıtlarından biri olmuş yani.
Evet yani tek tük küçük şey var. İşte meşhur bir kebapçı baskını vardır 2017'de galiba. Hmm. Milli takımdan kovulmasına yol açan. Ona bir küçük kısa değinme olmuş. Ama yani kısa geçiyor yani, böyle 1-2 dakikada geçiliyor. Bunun dışında işte ne bileyim Mehmet Ağar'la ilişkisi, İsviçre, meşhur İsviçre maçı, açık arada defalarca konuştuğumuz, onlar hiç mesela yoklar, hiç olmamış gibi geçilmiş. Ayrıca bir sürü belki Fatih Terim'in antrenörlük kariyerinin önüm bölümünde yanında olmuş bazı oyuncularla tabii hiç konuşulmamış. Bilmiyorum, kabul etmediler mi? Hani bazı kişiler var ama birçok önemli kişi de yok. Hani bu tercih meselesi de olabilir, onu bilemiyoruz. O kişiler kabul etmemiş de olabilir. Ama genelde işte bu tip belgesel adı verilen programlarda olduğu gibi daha çok bir övme yarışına dönüşüyor bu tip şeyler. Bu da burada da o var. Yani Fatih Terim'in işte ailesi, yakınındaki bir takım çalışma arkadaşları onu övüyorlar, övme yarışındalar. Yani ailesi çok fazla var tabii. Kızları falan ve pek sempatik bir aile olduğunu da söyleyemeyeceğim. Damatları falan yani pek açıkçası böyle bir belgeselde bu kadar işleri var mıydı? Şey yapamıyorum. Emin olamıyorum. Dediğim gibi pek sempatik bir aile değiller. Kızları ve damatlarıyla. Yani çok fazla onlar da şey yarışındalar. Övme yarışındalar. Halbuki yani 4 bölümlük bu kadar uzun bir şeyde Fatih Terim bu kadar içinde olmasa, dediğim gibi bazı çok kritik mevzulara mutlaka dokunulması gerekirdi. Hani değil mi, Mehmet Ağar Türkiye siyasetinin de herhalde geçen 30 yıldaki çok önemli bir ismi. Yani onun için Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını kızına hastaneye götürmüşlüğü var mesela. 1998 falan olmalı. Şampiyonluk fotoğrafında bile yer aldığını ben hatırlıyorum Mehmet Ağar. O sezon. Ne işi var Mehmet Ağar şampiyonluk fotoğrafında? Yani Galatasaray yönetimindeydi falan da değildi yanılmıyorsam. Bir şekilde bunlar girmemişler. Onun dışında tabii işte Galatasaray'ın o özellikle 96-2000 arası çok başarılı dönemindeki bir takım maçları, şampiyonlukları hatırlama fırsatı oluyor bizim için. 20-25 yıl geride kalmışlar çünkü. Orada da mesela tabii Türkiye'de birçok programda böyle yayında olduğu gibi makaslanmış bir isim var, Hakan Şükür. Biliyorsunuz Amerika'ya kaçtığından beri cemaatçilikten ötürü. O her yerden makaslanıyor, onun görüntüleri, sözleri, bir takım şampiyonluk videoları, görüntüleri kullanılamıyor bile. Burada da öyle olmuş mesela. Maç var, ikinci golü görmüyoruz falan.
Evet, dünyanın en uluslararası şampiyonalarda en hızlı golünü atan kişi olarak, o da ondan da bahsedilmedi mesela dizilerde.
Sahada yanlışlıkla göründüğünde yok ediyorlar mıymış? Hani böyle Stalinizm döneminde resimlerden muhalifler, Troçki falan silinirdi ya öyle. Sahada yani, da.
Olur
işte, hangi maç mesela? Hertha Berlin maçıydı. 1999 yılındaki Şampiyonlar Ligi maçı. Maçın ilk yarısında Galatasaray yenik 1-0. İkincide 4 gol atıyorlar. Gollerin hiçbirinin görüntüsü yok. Çünkü muhtemelen birini o atıyor, diğerlerinde de herhalde görünüyor. Golleri görmüyor. Mesela falan böyle bir gülünç durum. Bir kere galiba penaltı yaptırdığı pozisyonda sadece gördük. Penaltı ama o kullanmadı, hani gol atan değildi. Orada bir 2 saniye falan gözüktü muhtemelen Hakan Şükür. Onun dışında bütün bu işlerde olduğu gibi makaslanmış. Yani böyle bir saçmalık da oldu Türkiye'de. Hani bir adamın suçu vesaire varsa onu söyleyin ama hani tarihi görüntüde de övmeyeceksiniz. Orada kullanın yani. Böyle bir saçmalık oldu tabii Türkiye'de. Bir de hani hem milli takımda hem Avrupa kupalarında açık ara en fazla gol atan oyuncu olduğu için o kadar çok yerde var ki. Neyse, bu belgeselde de o tabii makaslanmış. Böyle bir övme yarışı açıkçası. Yani
İmparator bazen sıfatı geçiyor mu sık sık?
Geçiyor. Hem İtalya'da, işte İtalya'daki döneminde, Fiorentina'da, işte Türkiye'deki döneminde. Özellikle ilk bölümlerde epi var o imparator.
AB Sezar. Evet.
Meselesi açıkçası öyle büyük bir keyifle izlediğimi söyleyemem. Çok kötü de değil. İzlenir ama yani hani bugün konuşmayacak olsam, dediğim gibi işte ilk bölümde falan şey de olmamış.
Ben kendi adıma ama ilginç bir şey öğrenmiştim, daha ilk bölümde vardı. Eskiden yani böyle bir futbol sanayi gelişmezden önce oyuncular kaçırılıyormuş transfer edilmek için takımlar tarafından.
Evet, yani benim çocukluğumda falan çok vardı gerçekten.
Bunu bilmiyordum mesela.
Tabii bir de şöyle transfer dönemi resmi olarak başlamadan kaçırılır oyuncular. 4-5 gün bir yerde saklanır mesela. Genelde böyle bir tatil beldesine otele götürülür. Otelin önünde kaçıran işte yönetici, iş adamı kimse onun şeyleri durur. Adamları korumaları. Durur. Yani korumaları dışarıda bırakmazlar.
Bu çok ilginç değil mi?
Tabii çok acayip bir durum. Yani bu yüzden cezalan oyuncular oldu falan. Yani çünkü mesela daha takımıyla şey bitmemiş, eski takımıyla. Çıkacağı maç var falan. Maçtan önce kaçıyor.
Bayağı böyle komik. Öyle mi? Bir de maçtan önce.
Evet evet. Ben de hatırladım şimdi.
Tabii 70'lerde falan da çok şey. Benden önce de çok meşhur olan bir Cemil Turan'ın falan da vardı işte. Yanılmıyorsam. Hani önce davranan takım kaçırır, öbürü peşlerinden kovalar falan. Böyle komiklikler olur.
Evet. Peki bu Fatih Terim dizisi meselesini burada bitirebiliriz herhalde. Ve asıl büyük bir efsaneye Roger Federer'e geçelim isterseniz.
Öyle yapalım. Tam herhalde 2 hafta önceydi değil mi? Serena Williams'ı konuşuyorduk.
Evet.
Tenis tarihinin en büyüklerinden biri diye. Tenisi bırakacağını açıklamıştı. İşte son maçlarını oynadı ABD açıkta ve büyük böyle bir hava oluştu. New York'ta, ABD'de işte hiç olmadığı kadar izlendi ABD açığının özellikle Serena Williams'lı seansları. Şimdi tam da bunun üzerine dün herhalde öğleden sonra Roger Federer'in bir Twitter paylaşımı geldi. Aynı anda Twitter, Instagram, sosyal medya için hazırlanmış. Önce kendi fotoğrafının içliğinde 4,5 dakikalık bir inanılmıyorsam bir ses kaydı. Ardından da ses kaydındaki metnin görüntüsünü paylaştı ve işte uzun uzun açıklıyor orada. Yani bugünün geleceğini hiç tahmin etmedim ama bir noktada işte gelmesi lazım ve tenise bırakacağını açıkladı. Gelecek hafta sonu Londra'da özel bir turnuva diyebileceğimiz, onun hatta şirketinin ortak olduğu Rod Laver Kupası var. Avrupa takımıyla dünya takımı karşı karşıya geliyor. Bir takım turnuvası. Orada Avrupa takımının oyuncularından biri. Son korta çıkacağı son turnuva olacak. Ve ondan sonra tenisi bırakıyor. Yani beklediğimiz ama tenis severler olarak kendimizi bir türlü razı edemediğimiz bir son açıkçası. Yani son 2 yıldır zaten hatta pandemiden bu yana çok doğru dürüst oynadığını söyleyemeyiz Federer'in. En son maçını galiba 2021'in Temmuz'unda oynadı. Yani o 15 aydır kortlarda görülmüyor. Bu sene 2 diz ameliyatı geçirdi. Yani son barda döner mi, 2023'ün başında bir turnuva oynar mı diye bir düşünce vardı. Kendi kanaatim bence 41 yaşında gözünde bulunarak zaten bırakması lazımdı. Çünkü hani zaten dönmek zor belli bir yaştan sonra, 41 yaş artık orta yaşlı yani sporcu yaşının hali ilerisinde ve bırakacağını açıkladı o da doğru bir karar vererek bence. Çünkü bir noktada Serena Williams'ta da bence öyle oldu. Bu elbette sporu bıraktıktan sonra pek geri dönemediğiniz bir meslek. Çok ender olan bir durum. Hani bırakacaksınız ve ayrılacaksınız artık profesyonel hayattan ve bir takım ticari çıkarlar da var, sponsorluk anlaşmaları. Yani bu efsane isimler kendilerini belki razı edemiyorlar, razı olamıyorlar yani bir türlü bırakmaya. Serena da işte böyle oldu. Roger Federer'de de böyle oldu. Yani 2 yıl önce belki veda etmeleri lazımdı zaten.
Evet, şey ilginç ama değil mi? Yani ifadesi, o bırakma mesajı ilginç geldi bana da. Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca 1500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim. Vücudum bana söylüyor dedi.
Çok doğru. Zaten bu kuşak Roger Federer'in, Serena Williams'ın olduğu içinde bulunduğu tenisçi kuşağı bu sporda bizim alıştığımız profesyonel ömrü çok uzattı. Normalde ben çok iyi hatırlıyorum. Yani 80'ler, 90'larda yani 30'a geldiğinde bir tenisçi zaten çoktan bırakma yaşına gelmiş olurdu ve kariyerinin en iyi dönemi geride kalmış olurdu. Ama bu kuşak hem çok iyi profesyonel destek alarak her anlamda, yani fitness, işte beslenme, dinlenme, rejenerasyon, sağlık desteği, hepsini çok iyi alarak kariyerlerini inanılmaz derecede uzattı. Yani 30'larda son derece iyi oynadılar. 35-36 oralara kadar. Ama artık 40 başka bir şey yani. Zaten bir spor dalında, hele böyle çok çekişmeli bir spor dalında, yani 40'taki bir sporcu çok üst düzey kalıyorsa yani o spor dalı biraz tırt yani, onu söylemek lazım.
Evet.
Zaten kalamadılar işte. Yani 37-38'den sonra artık biz şey gördük, sıkıntıyı. Normal bu yaşta bırakmaları da.
Evet, Grand Slam dedikleri, yani Grand Slam de deniyor. Bu en büyük turnuvalardan 20'sine sahip olmuş 41 yaşındaki Federer, değil mi? 20 Grand Slam şampiyonluğu var.
Tabii çok uzun bir kariyer. Yani ilk profesyonel maçını 98'de oynadığını düşünürsek 24 yıl geçmiş. Yani bu sezon oynamadı tabii. Geçen sezon biraz oynadı. 24 ayrı sezon demek. Geçen seneyi de hesaba katınca çok çok uzun bir kariyer. Tenis gibi profesyonel bir spor için, üstelik biliyorsunuz yani yıl boyunca, takvim yılı boyunca 4 kıtada falan oynuyorsunuz.
Evet.
Yani hani ayrı ayrı düşünürsek Orta Doğu, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika, böyle bir turnuva döngüsü var. Federer Güney Amerika'da herhalde oynamış mıydı, pek hatırlamıyorum. Afrika'da turnuva olmuyor. Ama geri kalan bu dördünde yoğun bir takvim var ve Ocak'tan Kasım'a kadar, yani Kasım ortasına kadar çok uzun bir takvim. Bunu 24 yıl sürdürmek çok acayip ve maç sayısı 1574 müydü kariyerinde oynadı? Yani şu çok ilginç, pek başka tenisçi de olmayabilir. Bu kadar maça çıkıp hiçbirini yarıda bırakmamış. Ya her tenisçinin bir küçük bir sakatlık, sağlık probleminden bir yarıda bıraktığı maç vardır. Bir maçı bile terk etmez mi insan ya?
Evet.
Benim gördüğüm en acayip istatistiklerden biri o. 1500, yani tenis tarihinde en fazla maç oynayan ikinci erkek oyuncu. Yarıda bıraktığı tek bir maç yok. Yani hem inanılmaz kendinize baktığınızı gösterir, hem de tabii seyirciye saygı. İkisi bir arada. Bence çok acayip bir istatistik. Bütün kazandıklarının yanında. Kazandıklarını siz demin söylediniz. 20 büyük turnuva şampiyonluğu var. Grand Slam turnuvası şampiyonluğu. Bunun işte o 17'lerdeyken falan kimsenin buna yetişebileceğini zannetmiyorduk ama işte Rafael Nadal ve Novak Djokovic peşi sıra geçtiler bu rakamı. 22 ve 21'e çıktılar. Onun dışında 103 galiba toplam turnuva şampiyonluğu var. O tarihte ikinci. En fazla bir numarada kalan yine ikinci oyuncu. İşte galibiyet sayısında birinci falan. Ama bunun dışında bir şey var. Roger Federer herhalde tenis tarihinin, erkek tenis tarihinin en gözü hoş gelen tenis oynayan oyuncularından biriydi. Yani bir tür sanatçı yakıştırması da yapılır ona. Gerçekten öyle. Onu biz izlerken büyük keyif aldık. Kortta böyle bir rahatlıkla, bir kolay oynar o bu oyunu. Yani mesela Rafael Nadal'ın bir güç oyunu var. Djokovic evet mekaniktir. Müthiş oyuncular kesinlikle. Belki hatta tenis, yani bir 5 oyunu sonra değerlendirme yaptığımızda onları daha yukarı koyacağız. Gelmiş geçmiş en iyiler sıralamasında ama Federer'in dediğim gibi ayrı bir oyunu vardı. Yani onun her vuruşu, korttaki hareketi, sanki bir baleti izliyormuşçasına biz.
Evet, zarafeti değil mi? Evet.
Aynen, çünkü sporda bunu da arıyorsunuz. Yani bir tek evet başarılar müthiş önemli. Ama bir anda bir zarafet de arıyorsunuz. Yani işte Michael Jordan'ı hala çok beğenmemizin, sevmemizin sebebi başarıları kadar. Mesela o yani basketbolun, topun ona yakışmasıdır. Yani Federer'de de böyle. Raket ona yakışıyordu gerçekten. Ne şanslıyım ki birkaç kez canlı izleme imkanı da buldum. Hem İstanbul'a geldiği yıl, kaç yıl oldu valla unuttum. 2014 olabilir mi? İstanbul turnuvasına gelmişti.
Evet.
O hafta kombine bilet almıştım sırf onu izleyebilmek için. Sonra da Londra'da iki sezon üst üste ATP Finals'ta izledim. Şanslı adediyorum kendimi bu bakımdan. Onun uzun kariyerine böyle kısa da olsa değmiş olabilmeyi. Bu arada yani işte basın toplantıları vesaire, oradaki büyük profesyonellerini de hatırlatayım. Onun işte ATP Finals'taki basın toplantılarında önce uluslararası basın için İngilizce konuşur. Sonra Fransızca konuşan medya için, genelde İsviçreliler, onlara Fransızca yanıt verir. En son İsviçreli gazetecileri, Alman kesiminden gazetecileri toplar ve İsviçre Almancasıyla bu sefer soruları yanıtlar. Ve hani büyük sabır ve bir Fransız gazetecinin, İsviçreli gazetecinin söylediği gibi her basın toplantısında ondan ayrı güzel bir şey duyarsınız yani. Top, raket, kort, rakip, neyse hepsini ilgili ayrı bir şey söyler basın toplantısında. Böyle bir büyük profesyonel olduğunda hatırlatalım. Onu gazeteci olarak da, spor sever olarak da doğrusu özleyeceğim.
Evet, ona da bir günaydın diyelim böylece. İyi bir portre çizdin. Çok teşekkür ederiz Alp. Bunun üzerine başka bir şey söylemeden bitirebiliriz bence programı. Büyük bir, gerçek bir tenis efsanesi ve bir spor efsanesi. Roger mi, Roger mi, nasıl okunuyor tam bilemiyorum.
Rodgers çünkü annesi Güney Afrikalı. Hatta ilk ana dili de İngilizcedir zaten Federer'in. Babası İskoçya'nın Alman kesiminden. İşte öyle bir uluslararası karakteri zaten doğumda edinmiş o.
Evet, doğuştan edinmiş. Peki. Ona da bir günaydın diyoruz. Peki Alp, çok teşekkür ederiz.
İyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, Açık Gazete'nin sonuna gelmedik daha. Bu Bambi'nin arkasından kısa bir aradan sonra bir 15-20 dakika kadar elimizde kalan ve sizinle paylaşmak istediğimiz haber ve yorumlardan bazılarını da okumaya çalışacağız. Şimdi ara.
Açık Gazete.
Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Açık Radyo 95.0, açıkradyo.com.tr ve tekrar Açık Gazete olarak buradayız. Saat 10'u 4 dakika geçerken, demin de söylediğimiz gibi birazcık elimizde kalan bazı haber ve yorumları da sizinle kısmen paylaşmak için biraz daha buradayız. Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli bir haber var. Bu bütün çeşitli eyaletlerini kasıp kavuran kürtaj yasağı meselesinde çok dramatik, trajik bir şey var. Ve yani fetüsü doğurmak üzere olduğu bebeğinin beyni gelişmediği için, beyni olmayan, yani daha doğrusu beyni değil de kafatası gelişmemiş olan ve dolayısıyla da hemen doğar doğmaz ölüme mahkum olduğu doktorlar tarafından tespit edilen bir genç kadın Louisiana'da, maalesef Louisiana'dan Baton Rouge'dan New York şehrine kadar gitmek zorunda kalmış. Çünkü orada yasak. Louisiana'da kendi eyaletinde yasak. Dolayısıyla 2500 mil, yani 3000 küsur kilometre o haliyle seyahat etmek zorunda kalmış, çünkü yaşaması imkansız diyorlar. Buna rağmen de işte yeni sağcıların getirdikleri bu dehşetengiz yasaklar dolayısıyla 3000 kilometrenin ötesinde hamile haliyle gidip çocuğunu bir klinikte, ancak yaşamasının imkansız olduğu söylenen çocuğu doğurmak zorunda, yani aldırmak zorunda kalan bir kişi. Nancy Davis adında bir kişi şey demiş: esas itibariyle bana söyledikleri Louisiana'daki yasaktan dolayı bebeğimi gömmek için bebeğimi taşımak, karnımda taşımak zorunda olduğumu söylediler. Özeti budur demiş yani. Ve yani bir 6 ay daha bu teşhisten sonra bu hamileliği nasıl geçireceğimi bir düşünürseniz, hayalinizden geçirirseniz görürsünüz. Bu bence adil değil ve başka hiçbir kadına da olmamalıdır demiş. Dehşetengiz bir manzara bu. Evet, oradan Britanya'daki kraliçenin cenaze törenine de geçebiliriz. Yani hükümetin bu konudaki bildirdiğine devamlı bir bildirilerle aydınlatıyorlar dünya kamuoyunu ve başta Britanya kamuoyunu. Kraliçenin tabutunda yatarken seyredenler görsün diye ayrılan özel törende dün akşam itibariyle 4,5 milden fazla, yani 7,5 kilometreye yakın bir şey olduğunu, kuyruk olduğunu ve en az 8 saat olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bir daha gözden geçirme fırsatı bulduğumuz zaman bunun en az 9 saate çıkmış olduğunu da görüyoruz. Yani muazzam bir bilgiyle cenaze töreni yapıyorlar. Ve bilumum otoriter devlet başkanları da geliyormuş. Abdülfettah el-Sisi, Suudi Prensi, Veliaht Prensi Muhammed bin Salman Londra'ya delegasyonlarla geliyorlar. Üstelik de şey sınırlamaları da var. Ya yani otobüse binerek şey özel uçak kullanılmasın deniyor filan. Ona rağmen geliyorlarmış. Katar'ın emiri Tamim bin Hamad el-Fani de geliyormuş ve başka Arap Körfezi ülkeleri de gelecekler. Ortada.
Gerçekten tarifeli uçakla mı gelecekler mesela Çin başkanı vesaire falan?
Evet, öyle istemiştik.
Öyle de, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu nedenle gitmiyormuş. Dışişleri Bakanı.
Açıklama olmuş mu bilmiyorum ama gitmeyecek.
Öyle deniyor bütün haberlerde. Bu şekilde yarıyor. Resmi bir açıklama yapılmamış. Gitmeyeceği söylenmiş. Ama hatırlayacaksınızdır. Daha geçen yıldı galiba. Çok yüksek sayıda koruma istemişti. Yine böyle bir zirveye katılmak için. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kadar ben de koruma ve araç istiyorum demişti. Kabul edilmediği için yine böyle bir zirveye katılmamıştı. Şimdi tarifeli uçakla pek yüksek bir ihtimal değil yani Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Yok, gitmeyeceğini açıklamışlar zaten de gerek açıklamamışlar.
Evet tabii.
Bu ama büyük bir fırsatı da tepmesi anlamına geliyor mu bilmiyorum. Yani Türk kökenli, dedesinin babası Türk kökenli olan
öyle miymiş?
İki kelime etme fırsatı da bulabilirdi.
Artık düşmüş olan biriyle görüşmez bence. Evet. Ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidecekmiş. Dün değil bundan birkaç gün önce aslında şu anda Amerika'da Daily Show programını yapan Trevor Noah'ın böyle kısa bir videosu var, dalga geçti. Kraliyet ailesindeki hayatla dalga geçti. Bir belgeselden alıntı vermişler. Şimdi kral olan ama o zamanlar prens olan Charles'ın hayatını anlatıyordu. Çok ilginçti. Yaveri mi denir ya da hizmetkarı? Onun evet. günlük işlerini yapan o konuşuyor. Hiçbir şeyi kendisi karar vermezdi diyor. Yani kraliyet ailesi böyledir. Ne giyeceği falan bellidir. Her sabah asılır. İşte bütün elbiseleri günlük olarak şey yapılır. Ütülenir falan. Bir defasında demiş üzerindeki böyle masa üzerindeki mektuplardan bir tanesini çöp kutusuna düşürmüş. Hemen masanın yanındaki. Beni aradı diyor telefonla. Lütfen gelip çöp kutusundan mektubu alıp masama geri koyar mısın dedi. Yanı başındaki mektup için söyledi.
İşte asalet.
Tabii.
Asalet meap denir buna eskiden. Öyle hitap edilir zaten. İngiltere'de monarşi karşıtı protestolarda da problemler çıktı. Gözaltılar oldu. Metropol Polis Teşkilatı Başkanı Marsh da, Ken Marsh, Londra'daki gözaltıların haksız olduğunu söylemiş. Bak demokrasi de çalışıyor biraz. Bu bizim demokrasimizin bir parçası demiş Marsh. Eylemlerin bir sorun yaratmaması gerektiğini söylemiş. Onu kim seçti diyen mesela Simon Hill'i Oxford'da 45 yaşında öyle bağırdığı için gözaltına alınmış. Sonra neyse ki serbest bırakılmıştı. Onu kim seçti sorusu bir gözaltı sebebi olabiliyor. Bu da Magna Carta'nın doğduğu yani 800 küsur yıllık demokrasinin ülkesinde oluyor. Londra'da da parlamento meydanında elinde boş bir kağıt tutan bir avukat da polisin tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Bu da önemli aslında duvardan okuyor.
Evet. Rusya'da savaş karşıtlarının başına gelenler İngiltere tırnak içerisinde demokrasinin beşiğinde aynısı yaşanmış.
Paul Powelsland diye bir ismi var avukatın. Elinde boş bir kağıt tutuyormuş. Ama hemen Powelsland'de polis demiş ki kağıda benim kralım değilsin. Yazarsan seni gözaltına alırım demiş. Bu suç nedir acaba? Bilemedim. Ama sosyal medya hesabında olayı şöyle anlatmış. Sadece parlamento meydanına gittim ve boş bir kağıt parçası tuttum. Memur geldi. İşte bilgilerimi istedi. Kimlik falan. Üzerinde benim kralım diye yazarsan birileri gücenebileceği için kamu düzeni yasası uyarınca beni tutuklayacağını söyledi filan. Ama olayın ardından da parlamento binası önünde bir araya gelen birçok eylemci de polis şiddetini de gözaltıları da ellerinde birer boş kağıt parçası tutarak protesto etmişler. Yani hakikaten sürreal bir dünya tablosu çiziliyor. Yani 9 saatlik bekleyenler var ve inanılmaz. Mesela Yeşil Gazete'de bir fotoğraflar dizisi vardı. Yani fotoğraflı bir uzun haber. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün yasını tutan insanların çoğu onunla hiç yakın olmamış. Ama hiç tanışmadığı birinin ardından hüngür hüngür ağlamanın arkasında neler yatıyor, ne bileyim. Bu kadar insan neden kraliçenin yasını tutuyor diye. 96 yaşında 70 yıllık bir saltanattan sonra ölen bir kadından bahsediyoruz.
Ya tabii hatırlayacaksınızdır. Kuzey Kore lideri öldüğünde böyle toplu olarak ağlama sahneleri vardı. Evet. Bütün Batı basınında işte bakın nasıl beyni yıkanmış bu insanlar vesaire vesaire diye yorum yapılıyordu.
Ama bildiğim kadarıyla dünyada şeyle meşhur değil. Yani Kuzey Kore gibi bir diktatörlük değil Britanya. Doğuştan babadan oğula geçiyor orada da ama kendisinin sosyalist ya da komünist olduğunu falan söylüyor. Neyse yani hiç tanımadığımız için hissedilen kayıp duygusu da keder olarak kabul edilebilir mi diye ilginç bir araştırma haberi var. Nature dergisine konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden filozof ve etik uzmanı Michael Cholbey, keder araştırmalarının çoğunun ebeveynlerin, yakın arkadaşların veya eşlerin kaybına odaklandığını söylemiş. Yani bir kişinin tanınmış ünlü bir halk figürüyle arasındaki tek taraflı ilişkilere de parasosyal ilişkiler denir demiş. Yani yarı sosyal diye, yalancı sosyallik. Kedere yol açabileceğini düşünüyorum diyor. Keder neden yalnızca karşılıklı ilişkiler söz konusunda ortaya çıkacağını, yalnızca bu durumda anlamlı olacağını varsaydığımızı anlamıyorum demiş. Demek ki parasosyal yaz bir olasılığın kaybıyla ilişkilendiriliyormuş. Ayrıntılı bir inceleme var herhalde insanlık tarihi açısından. Peki tanımadıkları bu toplu mezarlarda öldürülen Ukraynalı ya da başka Rus askerlere de böyle aynı zamanda duygu paylaşımı yapıyorlar mı? Hala niye yani?
Güzel soru.
Yani Rus askerleri de ölüyor, Rus sivilleri de ölüyor hatta. Ve Ukraynalı siviller de, çocuklar ölüyor, sayısız çocuk öldü yani Ukrayna'da. Açlıktan da Afrika'da işte hep okuyoruz. Yani görüntüleri bile inanılmaz yani. O sadece kemikleri kalmış. Et diye bir şey kalmamış çocukların gözlerindeki ifade. Onlara üzüldükleri söylenemez ama yoksa yardım ederlerdi.
Yani kraliçe ve bu kraliyet ailesi de çok yardımseverliğiyle bilinen zaten insanlar değillerdi.
Yani dünyanın en büyük toprak feodal beyleri ve bayanları diyelim ve geçelim. Bu arada COP27 öncesi de enteresan bir haber de vardı. Gruplar, sivil toplum grupları Mısır'da bayağı 12 tarihte belli olan 12 Kasım Cumartesi günü işte iklim adaleti için Afrika'da işte bütün bu sellerden falan korkunç hale gelen durumlarda başta Pakistan mesela yani şeyle Zulfikar Ali Bhutto ile yapılmış sanatçı Democracy Now'da vardı, dinlemiş olanlar olabilir Açık Radyo'da bu sabah. Zulfikar Ali Bhutto ile Pakistanlı sanatçı Indus Nehri üzerinde çalışmalarını yürütüyor. 10 milyonlarca kişinin yerinden yurdundan olduğu yerlerde, ülkenin üçte birinin de su altında bulunduğu yerde Zulfikar Ali Bhutto şey diyor yani bu durumun devam edemeyeceğini ve şeyin, selin bir epidemi, malaria ve denge humması mı diyeceğiz nedir tam bilemiyorum adına, müthiş bir epidemi yarattığını ve aynı zamanda da uluslararası para fonundan da ülkenin bütün borçlarını iptal etmesi ve iklim tamiratına ayırması gerektiğini net bir dille söylüyor mesela. İşte bakalım, kampanyacılar da bu şekilde büyük bir mücadele veriyorlar. Mısır hükümeti ise insan hakları izleme örgütüne göre COP27 öncesi çevre aktivistlerini baskı altına falan almadım ben. Yok öyle bir şey demiş. İnanıyoruz değil mi?
Evet. Tabii o halin olduğu bir ülkeden söz ediyoruz. Sokağa çıkmanın, herhangi bir eylem yapmanın yasak olduğu bir ülke. 6-18 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek COP27 zirvesi. Bunun tam ortasındaki güne çağrı yapıyorlar. 12 Kasım Cumartesi gününe eylem çağrısı var. Bu tabii dünya çapında aslında küresel bir eylem çağrısı. İklim adaleti için harekete geçmeliyiz diyorlar. Bu Glasgow'da geçen yıl yapılan COP26 zirvesi sırasında yine kurulan COP26 koalisyonları vardı. Bu yıl da COP27 koalisyonları şeklinde devam ediyorlar. Ama Glasgow'da bir araya gelmiş, dünyanın her yerinden gelmiş. Mümkün olduğunca tabii orada da ciddi sorunlar çıkmış. Hem pahalılık, İskoçya'nın görece pahalı olması yoksul ülkelerden aktivistlerin gelmesine önünde engeldi. Hem de yer yoktu yeteri kadar bütün bu aktivistleri ağırlayacak. Buna rağmen çok büyük eylemler olmuş. Bir de bir alternatif zirve, halk zirvesi, halklar zirvesi gibi
Her
bir
zaman koplarda yapılıyor.
evet. Bu sefer olacak mı onu da bilmiyoruz. Şimdi şu ana kadar böyle bir şey görmedim olacağına dair. Çünkü zaten aktivistler hala daha itiraz ediyorlar orada yapılmaması
Evet, aynen öyle.
gerektiğine dair.
Yani müthiş bir açlık grevinde olan aktivist varken ölmek üzere ve ben muhtemelen önümüzdeki günlerde öleceğim diyen bir aktivistin
Evet.
bulunduğu bir yerde nasıl yapılacağı bilinmiyor.
Üstelik çok pahalı burası da, yani Mısır diye bak, yani Glasgow'la kıyaslandığında daha ucuz diye düşünülmesin. Turistik bir yazlık yerden söz ediyoruz.
Şarmel Şeyh.
Evet. Oldukça pahalı bir yer bir yandan da. Bir de bu sefer İskoçya'daki gibi de değil, vize almakta da aktivistler örneğin sorun yaşıyorlar.
Evet, ama belki işte Tarkan ya da benzer bir şarkıcı olacak olacak diye de şarkı yapabilir olacak diye bilmiyoruz daha henüz. Bunun olması çok önemli aslında orada. Bir de küresel iklim istihdamı konferansı var değil mi? Bugün başlıyor, yarın.
Evet, bu da Climate Jobs, Global Climate Jobs kampanyasının bir etkinliği. Başında Jonathan Neal bulunuyor. Küresel iklim istihdamı konusuyla 17-18 Eylül'de yarın, yani hafta sonu düzenlenecek bir online etkinlik düzenliyorlar. Çok sayıda önemli isim var. Türkiye'den de katılımcılar var. Suda Meriç, antikapitalist öğrencilerden konuşmacı olacakmış. 2 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bizim Açık Gazete'ye de konuk olup
Evet.
Türkiye'de gerçekleşecek iklim grevinin çağrısını okumuştu. Ve Tuna Emren bilim yazarı. Onlar Türkiye'den konuşmacı olacaklar. Bunun dışında çok sayıda önemli isim de var aralarında. İşte Marksistler de var, ekososyalistler var, daha sendika liderleri var. İspanya, Portekiz, Güney Afrika, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Filipinler vesaire vesaire birçok yerden konuşmacıların olduğu 2 gün boyunca gerçekleşecek bir etkinlik bu.
Evet, yani ırkçılık ve göçmenler, iklim politikaları, ekofeminizm, gıda, tarım ve iklim istihdamı kampanyaları oluşturma, stratejik oryantasyon, işte direnişten acil geçişe, emisyonları nasıl azaltacağız, fosil yakıt işçilerinin ve iklim işlerinin durumu ve bundan sonraki adımlarla da kapanış oturumu yapılacak. Çok kapsamlı bir şey gerçekten. Aralarında Jeremy Bratcher gibi çok tanınmış isimlerin de bulunduğu, dünyanın dört tarafından gelen insanlar var. Evet.
Dinlemek, seyretmek isteyenler için globalclimatejobs.org adresinden girip takip edebilirler.
Evet, aynen öyle. Bunu da takip edeceğiz. Bu arada Türkiye'den de birkaç haber verelim. Taze bir haber T24'te gördük. 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı diye kaygı verici bir haber. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanların orman sınırları dışına çıkartıldığı haberi var. Ve yani krokileriyle sınır ve koordinatları gösterilen alanların orman sınırları dışına çıkartılması kararlaştırılmış. Bu alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında ve hazine özel mülkiyetindeki taşınmazlardan işte Çevre Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtilmiş. Kuşku, hayli kuşku duyulması beklenebilecek bir haber. Bu arada Tekirdağ'da da 50 dönüm bir zeytinliğin kül olduğu haberi var. Bu da T24'ten. Tekirdağ Şarköy ilçesinde bir zeytinlikte çıkmış. 1,5 saatte söndürülmüş. 50 dönüm alanda zarar gördü deniyor. Böyle bir haber var.
Dün büyük aile buluşması diye muhafazakarların yapacağı bir eylemden söz etmiştik.
Evet.
Buna karşı bir açıklama, LGBT artı ailelerinin açıklamaları vardı. Şimdi bir de Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönetim Çalışmaları Derneği'nin, kısaltılmış adı SPOT. SPOT'un bir çağrısı var, siyasi partilere bu sefer çağrıda bulundu. Bu konuya tepkinizi gösterecek misiniz diye bir çağrı. Bu da önemliydi. Çünkü bu bir nefret yürüyüşüdür. Dolayısıyla buna karşı ses çıkarmanızı bekliyoruz diye muhalefetteki tüm partilere seslenmişler. Sizden açıklamanızı bir açıklama bekliyoruz diyorlar.
Son olarak bir de Boğaziçi Üniversitesi ile bitirelim. Sık sık yaptığımız gibi programı ve haftayı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Profesör Doktor Tuna Tuğcu hakkında 3 ay daha uzaklaştırma kararı vermiş. Boğaziçililerin kişisel verilerinin bir firma ile paylaşıldığını ortaya çıkarmıştı. 3 başka öğretim üyesiyle birlikte Haziran ayında görevden uzaklaştırılmıştı. Gazete Duvar'daki habere göre atanmış rektör Naci İnci yönetimi tarafından görevden uzaklaştırılan Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyesi Doktor Profesör Doktor Tuna Tuğcu hakkında 3 ay daha uzaklaştırma kararı verilmiş. Nedeni açıklanmamış. Akademisyenlere bugün bir elektronik posta göndererek hakkındaki ek uzaklaştırma kararını duyurmuş. Boğaziçi'nde 29 bölüm ve 3 enstitüde Ünal Zenginobuz'un görevden uzaklaştırılmasını kınamışlar. Bu da önemli. Akademisyenlerin yazışma grubuna gönderilen açıklamada aşağıda isimleri bulunan bölüm ve enstitüler olarak ekonomi bölümü öğretim üyelerinin aşağıdaki kamuoyu bildirisine katılıyor ve destekliyoruz diyorlar. Yanlış buluyor. Esefle karşılıyoruz. Üniversitede çeşitli idari görevleri yıllardır fedakarlık ve başarıyla yürütmüş hocamıza karşı açılmış soruşturmayla görevden uzaklaştırılmasına sebep gösterilen iddia mesnetsizdir. Yani dayanaksızdır. Alınan kararın oluşturduğu zararı artıran bir etmen, idari görevinin askıya alınmasının yanı sıra öğretim üyeliğinin de dondurularak tüm akademik ve eğitim faaliyetlerine engel olunmasıdır. Bu anlaşılması zor karar, üniversite ve öğrencileri için telafisi mümkün olmayan kamu zararı doğurmaktadır. Kınıyor ve kabul etmiyoruz diyorlar. Devam ediyor direniş. Ve böylece de bitirebiliriz herhalde programımızı. Bu haftanın çok oldukça hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça yoğun geçen bir haftanın sonunda bitiriyoruz. Ve Biennale'deki çalışmalarımızı görmeye de yarından itibaren bekleriz. Açık Radyo'nun katılımcısı oldu. Ayrıca yarın Açık Deniz programında da Biennale'deki Açık Radyo kimliğini de konuşmak fırsatını bulacağımızı da bir kez daha hatırlatalım.
Evet, Çemberlitaş'taki Barınhan'da, evet. Açık Radyo'nun stüdyosu ya da enstalasyonu diyelim.
Evet, orada. Pekala, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.